Bakalım.
Evet sayın izleyicilerimiz, Ahir Zaman ve Yaratış Dilleri programımıza hoş geldiniz. Bugün doktor hocamla birlikte inşallah Allah'ın yaratış dillerini konuşacağız. Allah bize çok güzel, çok renkli, çok sanat eseri, her yerden türlü türlü güzelliklere dolu dünya yaratıyor inşallah. Ahir zamandayız, çok güzel bir zamandayız, çok bereketli bir çağdayız. İnşallah güzel olaylar olacak önümüzdeki yıllarda. İslamiyet'in hakimiyetiyle birlikte dünyanın daha da güzelleştiğine, her yerin bolluk, bereketlik ve barış içinde olacağına bir zamana doğru gideceğiz inşallah. Güzel günler, güzel zamanlar bizi bekliyor. Allah bizden ona tam manasıyla iman etmemizi, hiç şirk koşmamamızı, değil mi? Tevekküllü olmamızı inşallah istiyor. İnşallah dünyada buna doğru gittikçe Allah da bereketini inşallah arttıracak ve daha da güzel günlere doğru gideceğiz inşallah.
İnşallah. Evet, İslam'ın hakimiyeti derken yani güzel ahlakın dünya çapında sevgiyi, bereketi, bolluğu, adaleti, sanat, estetik ve bilimi getirmesi, gerçek anlamda demokrasi olması, laiklik olması, bağımsız devletlerle inşallah Türk-İslam Birliği bunu getirecek inşallah. Ve bu zulümler, savaşlar, kan dökmeler kalkacak. Bu da herkesin istediği bir şey. Sadece bazı kimseler, bu ilginç hakikaten, yani bu sisteme alışıp da iyisini düşünememek, onu istememek çok garip bir durum. Yani hocamız, Allah razı olsun, sürekli anlatıyor. Hadislerle, Kur'an'da vaat edilmiş Kur'an ayetleri, Allah söylüyor, İslam'ı hakim edeceğini bildiriyor. Buna rağmen bazı kimselerin bunu anlamaması, istememesi, bu da özel bir durum.
Evet.
Halbuki yani insan nasıl istemez ki güzelliği, değil mi? Sevgiyi, rahatlığı, huzuru, güvenliği, kan dökmemenin olmamasını, çatışmanın olmamasını. Budur güzel olan, yani insanı mutlu edecek olan inşallah. Fakat bu Allah'ın tabii kaderi, yarattığı kader ve mutlaka gerçekleşecek. Zaten gerçekleştiğini de görüyoruz. Çok önemli alametler hep bildirildiği şekilde gerçekleşiyor. Büyük bir olay oluyor Allah'ın hikmeti. Bir bakıyoruz Peygamber Efendimiz onu Allah'ın vahiy ile 1400 sene öncesinden bildirmiş. Bu da çok büyük bir mucize maşallah. Güzel müjdeler tabii bunlar. Şimdi canlılar alemine dönelim. Canlılar aleminde çok büyük ihbar hakikatleri var. Bunu daha önce de konuşmuştuk gerçi ama mesela bir ortamın ısısı var. Isıyı bilmesi için insanın mutlaka termometre kullanması gerekiyor. Değil mi? Ne kadar ısı olduğunu ölçmek için. Yani odanın ısısına bakıyoruz mesela. İşte diyoruz ki 22 derece, 23 derece, 23-24 derece. İnsan bunu bilemez. Yani kaç derece olduğunu kestiremez.
Evet.
Fakat arılara bakıyoruz. Arılar mükemmel bir hassasiyetle ısıyı bilerek, bir ısı oluşturarak bunu düşmanlarına karşı kullanıyorlar. Şimdi onunla ilgili bir filmimiz var. Onu izleyelim. Fakat o kadar kesinlikle ve hassasiyetle yapıyorlar ki hakikaten maşallah çok net bir delil. Bakın burada şimdi hep birlikte görelim. Yabancı bir yaban arısı mesela girdiği zaman kovana hemen üstüne çullanıyorlar. Bakın gördüğünüz gibi etkisiz hale getirmek için. Ve birlikte kanat kaslarını titreştirerek ısı üretmeye başlıyorlar. Şimdi üzerine çullanma dönemi, hepsi toplanıyor. Bir kere bu da bir sosyal bir hareket. Değil mi? Herkes başının çaresine bakabilirdi, kaçabilirdi. Hepsi bir araya toplanıyor ve ısı üretmeye başlıyorlar. Bakın kanatlarını titreştirerek. Fakat ilginç olan 25 dereceden ısıyı 45 dereceye çıkartıyorlar. Burada gördüğümüz gibi. Bir kere şimdi hep birlikte düşünelim. İnsana dense ki ya ortamın ısısını 45 dereceye çıkar. Yani ortamın ısısı kaç derece? Değil mi? Nasıl 45 dereceye çıkaracaksın? Ne kadar ısı üretmen gerekiyor 45'e çıksın? Elektronik aletler olmadan, yani mesela klima cihazı var. Klimada ama elektronik olarak ölçen termometre var ve kontrol ediliyor sistem, değil mi? O ısıya geldiğinde kendi kendini kapatıyor, ısıyı ölçüyor, ortamın ısısını ölçüyor. Bu tamam, evet. Elektronik cihaz, insanın teknolojisinin geldiği bir nokta. Ama insana bu teknoloji olmadan yap dese, mümkün değil yapması, bilemezsin çünkü. Arı bunu gerçekleştiriyor. Bakın şimdi filme geri dönelim. 45 dereceye geliyor ısı. 45 derecede çok özel bir rakam. Çünkü 45 derecede Yaban arısını öldürüyorlar, etkisiz hale getiriyorlar. Nereden biliyor 45 dereceye getirmesi gerektiğini? Burada bir mucize daha var. 48 dereceye gelince arının kendisi de ölüyormuş. 48'e getirmiyor onu. 45'te tam yaban arısını etkisiz bırakacak ısı da durduruyor. Fakat gördüğümüz gibi orada yani bir tane arı yok. Yüzlerce arı var. Hepsi birlikte bu titreşim hareketini yapıyor. Oluşan ısının toplamı 45 derece oluyor. Yaban arısının üzerindeki ısı. Ama 48 olmuyor. 48 olursa kendi de ölecek. Orada duruyor. Şimdi bunun böyle yok tesadüfen oldu. Arı bunu düşündü buldu. Her arı böyle yani bu. Bütün dünyanın her tarafındaki arılar. Evet, Fransa'daki arı da böyle hareket ediyor. Almanya'daki arı da böyle yapıyor. Çin'deki arı da böyle yapıyor. Türkiye'deki arı da bunu yapıyor. Bu bir işte iman hakikati. Bazen itiraz edenler oluyor. Soruyor. Mesela işte her şeyde bir akıl var diyorsunuz. Bilim böyle işlemez diyor. Yok bilim böyle işliyor işte. Bakın yani bilime baktığımız zaman biz mesela sırf şu örneğe baktığımız zaman bir kere bilimsel olarak biz arıların orada ne yaptığını bakın termal kamera yerleştirilmiş. Değil mi? Bilimsel bir metot bu. Tamam. Çekiyorsunuz onu, gözlemliyorsunuz, termal kamerayla ısıyı ölçüyorsunuz. Ondan sonraki deneyde ısının hangi değil mi? Zoologlar inceliyorlar. Isı arılar hangi ısıya kadar dayanıklı? Bakıyorlar 45 derecede duruyor. Bunu tekrarladığınız zaman hep onu görüyorsunuz. Yani hep 45 derecede durdurduğunu görüyorsunuz. Bu bilimsel bir metot. Arının 48'e kadar dayanıklı olduğunu da deneylerden siz öğreniyorsunuz. Değil mi? O şekilde olduğunu, 48'de öldüğünü, arının kendisinin ama hep 45'te durduğunu. Ve burada bir akıl gözüküyor. Mutlaka gözüküyor yani. Bunu çocuk bile olsa anlıyor. Yani orada çünkü arının 45 derecenin ne olduğunu bilmesi, orada durması, düşmanı etkili hale getirmek için toplu halde hareket etmeleri, toplu halde titreştirip ısıyı hep birlikte yükselterek ama 45'te durmaları, hepsi duruyor 45'te. Yani bu bir mucize. İşte bu bize bilimsel metot üstün bir aklın olduğunu, tecelli ettiğini gösteriyor arıların üzerinde. Ve toplu bir akıl. Çünkü bir tane arı değil orada bunu yapan. 100 tane arı hepsi birlikte hareket ederek gösteriyorlar bunu. Sosyal ve toplu bir akıl tecelli ediyor. Tabii insan o zaman hemen sorması gerekiyor. Bu akıl kime ait? Bu arının miligram bile etmeyen sinir hücrelerinden mi kaynaklanıyor? Oradaki atomlardan kaynaklanan bir özellik mi? Yoksa bütün arılara bunu ilham eden üstün bir akıl mı var? Buna da mantık cevap veriyor tabii o zaman hemen. Tabii ki Allah'ın aklı. Yani öbür çok saçma bir şey olur. Aklın sahibi yok demek de abuk sabukların en ilerisi oluyor. O da Darwinizm açıklaması oluyor. Hatta Darwinizm bunu açıklayamadığını söylüyor. Çünkü Darwin'in çok önemli itirafları var. Sık sık okuyoruz. Yani tabii Darwin itiraflarında hep içgüdüler üzerinde duruyor. Sık sık içgüdüler üzerinde duruyor. Ve bunları hiçbir şekilde evrimin açıklayamayacağını net olarak söylüyor. Bakın okuyalım tekrar. Mesela bir tane örnek. Özür dilerim. Burada yanlışlık oldu. Evet. Darwin'in itirafları. Neyse birazdan bulacağım. Darwin yani içgüdülerin hiçbir şekilde evrimini açıklayamayacağını çok net olarak söylüyor. İçgüdü deyince de burada yani hayvanların, canlıların gösterdiği bir davranış var. Akıl dolu bir davranış. İşte arıların yön bulması, ısıyı ayarlamaları, değil mi? Kuşların yön bulma teknikleri. Bunlarda hep bir aklın tecelli ettiğini görüyoruz. Buna evrimciler içgüdü demeye çalışıyor ama içgüdünün ne olduğunu da açıklayamıyorlar. Yani içgüdü, yani canlıları kesip baktık.
Neresinde içgüdü?
Neresinde içgüdü? Yani hücrenin, hücreler var. Hücrenin neresinde? Hücrenin DNA'sı var bilgi bankası. DNA'da mı bu akıl? Yani DNA'nın aklı olur mu? DNA protein sentezi yapıyor. Yapısal proteinler, hormonlar, canlıların yapısı orada belirleniyor. Birçok özelliği de orada hakikaten belirleniyor DNA tarafından. Ama böyle akıl dolu bir davranış, yani genlerden kaynaklanan bir şey olmadığı belli bunun. Cansız atomlardan kaynaklanan bir şey değil. İşte o aklın sahibi ne? Allah diyoruz inşallah. Allah'ın aklıyla tecelli ediyor. Ama bize bilim bunu gösteriyor. Bu çok önemli. Biz bakın bilimsel metodu kullandık burada. Araları inceledik, ısıyı ölçtük, termal kamera yerleştirdik. Hangi ısıda onların etkilendiğini de bulduk. Ondan sonra da adını koyduk inşallah.
Evet. Başlatan bir esmen var. Bir de hep beraber koordine hareket edip durduran bir esmen var. Biz burada bunu araştırıyoruz. Kim başlatıyor? Bir eyleme kalkışıyorlar. Hep beraber. Amaç ne? Düşmanı yok etmek. Bunun bilgisi kimde? Hepsinde. Ve koordineli bir hareket söz konusu. Mesela bir pilot başından itibaren uçağın merdivenlerinden çıkıyor. Uçağın içerisine giriyor. Kokpite gidiyor, oturuyor. Belli düğmeleri sırayla basıyor. Daha sonra verilerin hepsini kontrol ediyor. Ve daha sonra gazlıyor, hızlanıyor ve en sonunda uçuşa geçiyor. Uçağını uçuruyor. Bu pilotun işi. Amacı ne? Uçurmak. Neyle yapıyor bunu? Bilgiyle. Nesi var pilotun? Aklı var, gözü var. Değil mi? Muhakeme yeteneği var. Bir dimağı var. İşte aynı dimağı ve aklı biz arıda göremiyoruz. Arının çünkü insana benzer bir şekilde muhakeme yeteneği, öğrenme yeteneği, gözlem yapma ve bilimsel deneyler yapma gibi bir yeteneği yok. Ama sergilediği iş muazzam. Aynen bir pilotun uçağı uçuracağındaki uzmanlık gibi. Arı da kendi işini üst derece uzmanlıkta yapıyor. İşte oradaki tecelli, o işi yaptıran arının kendi değil, o Allah'ın bir tecellisi inşallah. Şimdi bu makro düzeyde nedir? Canlıların savunma sistemlerinden bir tanesi. Arının düşmanını orada öldürme teknolojisi. Şimdi aynı şekilde bütün canlılarda, insanlarda da var bu. İnsanların immün sistemiyle ilgili bir video göstermek istiyorum. Burada da mikro düzeyde. Nedir o? Virüslere karşı yapılan savaş. Bakın şimdi evvela her kış insanla herkesin olduğu bir hastalık var. O da grip. Şimdi grip virüsün nasıl olduğunu görüyoruz. Grip virüsü ne yapıyor? Sinüslerden giriyor içeri. Çok küçük partiküller bunlar. İçeri girdikten sonra oradaki dokunun içerisine girip oradaki hücreleri teker teker infekte etmeye başlıyor. Burada da bir akıl görüyoruz. Virüsün de kendi teknolojisi muazzam ve muhteşem. Ama burada biz kendi vücudumuzdaki harikayı inceleyeceğiz inşallah. İlerlemesiyle virüsün vücudumuzda yayılması, üremesiyle birlikte bir halsizlik hali, ateşimizde biraz artma ve hastalık başlangıcı etmenleri de şu an bu çocukta görülüyor. Çocuk hasta olacak biraz sonra. Bakın birkaç derece hemen bağışıklık sistemi emir verdi. Ve vücudumuz ısısı arttı. Fakat virüs ilerlemeye devam ediyor şu an için. Orada bir alarm sinyali çalmaya başladı. Oraya ilk askerlerimiz gidiyor, piyadeler. Bunlar B lenfosit hücreleri. Gördüğünüz gibi uzayan kolları var ve bu kollarla karşıdaki hücreyi, karşıdaki virüsü veya bakteri veya mikrobu tanıma yeteneğine sahip. Tanıyıp onun düşman olduğunu anladıktan sonra onu hemen içine alıp yutup yok ediyor. Fakat burada bir değişik durum söz konusu. Avcı avlanıyor. Virüsler B lenfositlerini infekte etme yeteneğine sahip olup onları da öldürüyorlar. Bunun üzerine hastalık ilerliyor ve bizim sinüslerimizden mukus salgısı biraz normalde akmaması gereken dozda akarak burun akıntısı başlıyor. Biraz halsizlik ve ateşimiz de bu arada artıyor. Ama hastalık bu ilerleme süreci. Bunun üzerine body, insan vücudu ikinci kademe savaşa başlıyor ve killer T isimli yani katil T hücreleri, T lenfositleri, timus bezinde üretilen bağışıklık sisteminin hücreleri olan T lenfositleri kendileri infekte olmuyor dikkat ediyorsanız. Onlar hayatta. Ve virüslere karşı onların kendisini öldürmesini etkileyecek olan bir enzim salgılıyor. Evet, bu biraz etkili oluyor. Biraz da başarılı da oluyor. Ama yeteri kadar değil. Birazcık kendinizi iyi hissediyorsunuz ama yeteri kadar hastalık iyileşmiyor. Peki bundan sonra ne olacak? İşte bundan sonra vücudumuzda da bizim içimizde olup ama bizim farkında olmadığımız, hissetmediğimiz ve bizim dışımızda yönetilen bir sistem var. Bağışıklık sistemi çalışarak, araştırma yaparak veri tabanında tam da bu virüsü yok edecek anahtarı buluyor. Bu anahtar Y şeklindeki antibodiler. Ama bu Y şeklindeki antibodiler, şurada gördüğünüz Y şekilleri, bunlar doğada ve bizim vücudumuzda da 1 trilyona yakın olasılıkta bulunabiliyorlar. Vücudumuzda işte bu 1 trilyon taneden hangisinin doğru anahtar olduğunu araştırmak için belli bir süre kat ediyor. O süre geçtikten sonra anahtarı buluyor ve onu salgılıyor. Salgıladıktan sonra da görelim devamını. Bakın, etki tam neticeleniyor. Bunlar virüsün dış tarafındaki proteinlere bağlanıyorlar. Ve virüslerin başka hücrelere infekte edip bağlanıp onları infekte etmesini, onların içine girip kendilerini üretmesini engelliyor. Ve bu sayede kolay bir av olup B lenfositleri tarafından avlanıyorlar. İşte bunun sonucunda hastalığımız ne oluyor? İyileşiyor. Tekrar eskisi gibi sağlığımıza kavuşuyoruz. Şimdi bu bizim hemen hemen her kış birçok insanın yaşadığı bir hadise. Her kış birçok insan grip hastalığı oluyor, nezle oluyor veya yazın. Ama olan hadise burada muhteşem. Yani insan kendi aklıyla dışarıdan baktığında ortamda çok güzel bir sanki film seyrediyormuş gibi başından beri planlı bir senaryonun sonuna kadar devamını bir film şeridi gibi izliyor. Çünkü anlamlı bir mekanizma var. Başından beri herkes bir bilginin, bir senaristin yazmış olduğu adeta senaryoyu oynuyorlar. Virüslerin özelliği hasta etmek, tam üzerine donanımları var. Gereken donanım. İlerliyor. Gereken hücrenin anahtarını biliyor. Yani dışarıdaki bir virüs bizim vücudumuzun anahtarını biliyor. İçeri giriyor. Hakikaten hasta ediyor. Hasta ettikten sonra bizim ilk önce hücrelerimiz geliyor. Yani bizim kontrolümüzde değil bunlar. Buradaki mucize kısım burası. Biz kontrol etmiyoruz bunu. Bunlar vücudumuzda zaten oluyor. Ama bu hücre topluluğunu, mesela T hücrelerini vücudun dışına çıkarttığınızda belli müddet sonra onların öldüğünü ve aynı işlemi yapmadığını görüyoruz. Fakat vücudun içerisinde bunlar aslan kesiliyor maşallah. Muhteşem bir şekilde o virüslerin ve bakterilerin ve mikropların kimliğini net tanıyarak yok etme işlemini yapıyorlar. İşte burada ve en sonunda da virüslerin hepsini yok edip Allah'ın izniyle o hastalıktan kurtuluyoruz. Bu hemen hemen her insanın kışın belki geçirdiği bir olay ama çocukluktan yaşlılığa kadar sürekli devam eden bir bağışıklık sisteminin reaksiyonunu burada görüyoruz. Ve bu sistemde hem proteinlerde ve bakterilerde hem de bizim tarafımızda salgılanan proteinlerine tam eşleştiğini görüyoruz. Yani dışarıdaki canlılarla bizim vücudumuzdaki anahtar kilit aynı. Dolayısıyla her ikisinin de yöneten, değil mi? Her ikisine de hakim olan bilgi yüce Allah'a ait inşallah.
İnşallah, evet. Virüs yaklaşık yılda 500 bin kişi ölüyor grip virüsünden. Dünya çapında hem epidemik var hem de pandemikler oluyor belli senelerde, belli zamanlarda. Şimdi bir grip virüsünü evrimciler faydalı mutasyona örnek olarak göstermeye çalışıyorlar. Grip virüsü bir influenza grubu, yani Orthomyxoviridae grubuna ait influenza virüsü, bir RNA virüsü. RNA virüslerinde mutasyon sıklıkla oluyor. Mesela AIDS virüsü de bir RNA virüsüdür. Bunlarda meydana gelen mutasyonlar virüslerde canlı hücresi olmadığı için, yani organelleri yok, kendi metabolizması yok, zararlı olmuyor. Virüsün yapısında bu antijenik bir yapısı var, dış kılıfı. Onda meydana gelen bir mutasyon virüste bir değişiklik meydana getiriyor hakikaten. Ve onun için de her sene yeni grip virüsleri ortaya çıkıyor. Bu doğru. Hatta aşılarken grip virüs aşısı vardır. O seneye kadar olan virüsleri kapsar. Dolayısıyla koruyuculuğu %80 civarındadır virüs aşılarının. Yeni virüsü kapsamadığı için yeni virüse yakalanma ihtimali her zaman vardır. Fakat önemli olan nokta şu, bu mutasyon değişiklik meydana getirmesine rağmen yeni bir özellik kazandırmıyor. Yani yepyeni olmayan bir genetik bilgi yok orada. Yepyeni bir protein, yepyeni bir enzim, böyle bir şey yok. Sadece var olan yapıda bir değişiklik meydana getiriyor. Ama virüsü hiçbir zaman yeni bir organelli, başka türlü bir canlıya, bir bakteri hücresine, başka bir şey değiştirmiyor. Virüs hep virüs olarak kalıyor. Yani influenza virüsü de hep influenza virüsü olarak kalıyor. Dolayısıyla evrimcilerin göstermesi gereken genetik bilgideki artışa delil değil bu. Öyle bir şey olamaz zaten, çünkü burada yepyeni bir gen yok. Sadece mevcut genetik bilgideki değişiklik. Ama virüsler organelleri ve canlı olmadıkları için bu mutasyondan etkilenmiyorlar. Kendileri etkilenmiyor. Ama enfekte ederken bir farklılık meydana getiriyor. Fakat bu evrime delil olamaz kesinlikle. Çünkü virüs hep zaten virüs olarak kalıyor. Yeni bir gen Yeni bir protein, yeni bir enzim, yeni bir organel yok zaten burada.
De mutasyon sadece evet. O kendi protein kılıfı dış kısmında anahtar kilit kısmındaki şeklin değişikliğiyle ilgili bir birimde oluyor. O da zaten mutasyon onların geninin nükleik asitlerin yer değişikliğine diyorlar mutasyon diyor. Ama aslında orada da anlamlı bir yapı olmuş oluyor. Yani kontrollü mekanizma. Mesela AIDS virüsünün içerisinde 3 tane enzim var. Bunlar da protein yapısında. Bunlar da bir genin ürünü sonuçta. Başka bir canlıyı ürettiriyor. Ama bunların yapısında bir değişiklik olmuyor. Olsa zaten virüs enfeksiyon yapamıyor.
Oluyor. Bazen ilaç direnci olduğunda gerçekleşiyor. Fakat o virüse zarar veriyor zaten. Mesela reverse transcriptase diye bir enzimi var AIDS virüsünün.
Evet.
3TC diye bir ilaç veriliyor AIDS virüsünde. Bu virüste DNA'da sitozin gibi algılanıyor. Fakat meydana gelen mutasyon aynı zamanda bu enzimle meydana getirdiği değişiklikle virüsün replikasyon hızını da düşürüyor. Ya virüs sakat hale geliyor bundan. Yani hızlı eskisi gibi hızlı yürüyemiyor. O ilaca karşı direnç kazanıyor ama bu bir şey ifade etmez. Yani evrimcilerin göstermesi gereken çok açık. Sıfırdan yeni gen oluşumunu gösterecek bize. Böyle bir şey yok, olamıyor. Yani hem bilimsel olarak olamıyor hem de biz gözlemlerden ve deneylerden biliyoruz. Mutasyonların o kadar çok örneği görüldü ki. Nagasaki'de, Hiroşima'da, Çernobil'de insanlarda görüldü. Değil mi? Milyonlarca mutasyon oluştu. Milyonlarca insan sakat kaldı. Sakat çocuklar doğdu. Değil mi? Ölümler ve kanser gerçekleşti. Laboratuvarlara girip yapmadılar mı? 60 yıl boyunca meyve sinekleri ve bakteriler üzerinde yaptılar. Hepsi sakat oldu. Hepsi uçamadı, kısır oldu, kör oldu, öldüler. Tamam mı? Yani yepyeni bir organ, yepyeni bir protein asla gösterilemedi. Olmaz çünkü. Mümkün değil. Bu şuna benziyor. Yani bir kitapta harfleri siz atınca o kitaba yeni bölüm eklenir mi? Tabii ki eklenmez. Yani harfi istediğin kadar at. Bir anlamlı cümle bile oluşmaz. Bunu herkes bilir. Çocuk bile bilir. Yani bunu 60 yıl laboratuvara girip deney yapmaya gerek yok bunun için. 60 yıl boşuna vakit kaybettiler. İşte evrim zaten bundan dolayı bilime vakit kaybettiriyor. Yani evrimi ispatlamak için deney yapılmasına bir mahsuru yok. İnsan deney yapar. Değil mi? Deneyden, çıkan deneylerin sonucundan bir şey öğrenmeye çalışır. 60 yıl boyunca hayvanları sakat hale getirip sadece hayvanların sakat olduğunu öğrendiler. Faydalı mutasyon olamayacağını. Ama bu 60 saniyede bilinecek bir şey. 60 yıl sürmesine gerek yok. Evet, şimdi virüsün özelliği evet. Burada meydana gelen değişikliği, halbuki burada yeni genetik bilgi olmadığı için evrime delil falan değil. Bu bir kere önemli bir özellik. İkincisi bu influenza virüsü senede 500 bin ölüme sebep oluyor. Yani çok önemli ölüm sebeplerinden bir tanesidir grip hastalığı. Kanser var, felç var. Bir numara kalp hastalıklarıdır. İki numara beyin felci. Üç numara kanser. Dört numara da grip hastalığı sayılabilir. Yani grip hastalığı o derece ölümcül bir hastalık. Fakat bunun kesinlikle alakası yok evrimle. Bu söylediğimiz mutasyonun. Aksine bu yaratılış mucizesi. Mesela senin biraz önce anlattın. Virüsün içeri giriş tekniği burada hemagglutinin diye bir proteini kullanıyor. İnsanlarda proteaz var. Proteaz bunu ayırdığı zaman virüs onun içine girebiliyor. Yani bu çok önemli bir özellik. Yani virüsün insanı enfekte etmek üzere yaratıldığını gösteriyor kullandığı mekanizma. Şimdi mesela virüslerin çoğalmasıyla ilgili bir filmimiz var, onu gösterelim. Hakikaten virüslerde de biz mutlaka yaratılışın delillerini görüyoruz. Mesela burada bakalım şimdi.
Virüslerin yapısı en zor koşullarda bile zarar görmemek üzere tasarlanmıştır. Ele geçirecekleri hücreyle karşılaşıncaya dek kristalleşmiş halde bekleyebilirler.
Sabırlıdır. Tabii canlı olmadığı için virüsü koy,
yaşamlı.
Yani orada kristalize olsun, hep öyle durur. Eski haline getir, hemen geliyor. Yani canlı değil çünkü canlı özelliği göstermediği için her koşula dirençli.
Asırlarca bile bekleyebilirler. Çoğalmak üzere kullanmışlardır. Ve tabii çoğalırken zarar verdi. İşte virüslerin günümüz bilgisayarlarının yardımıyla daha anlaşılır hale gelen ayrıntılı yapıları.
Mesela bunlar böyle tasarım harikası maşallah. Mükemmel yapıları var burada gördüğümüz gibi. Uzay yolu gibi. Yani elektron mikroskopla baktığımız zaman ve altın oranla bir yaralış var. Mükemmel bir simetri ve altın oran görüyoruz virüsün yapısında da. Bunlar hep virüs.
Çaresiz bırakan AIDS virüsü.
Bu da AIDS virüsü.
İçinde bir protein kılıfında dikkatlice korumaya alınmış bir DNA zinciri yer alır. Taşıdığı bilgi, işgal ettiği hücrelerde yeni AIDS virüslerinin nasıl üretileceğini tarif etmektedir. Virüsler bitki, hayvan ya da insan hücresine girip onun besinini, enerjisini ve organellerini kullanmadan yaşayamaz ve çoğalamazlar. Çünkü virüslerin kendi başlarına yaşayıp çoğalabilecekleri sistemleri bulunmaz. Bu yüzden ihtiyaçlarına uygun bir hücrenin içine girer ve onu işgal eder. Böylece hedef hücre kısa bir süre içinde virüs üreten bir fabrika haline gelir. Virüs ilk aşamada hücrenin kendisine uygun olup olmadığını büyük bir titizlikle tespit eder. Özel algılayıcılar sayesinde hücreyi kontrol eder. Daha sonra eritici enzimler kullanarak hücrenin zarında bir delik açar. Buradan kendi genetik kodunu hücrenin içine bırakır. Şu anda hücrelere sızan virüsleri izliyoruz. Hiçbir şeyden haberi olmayan hücre normal faaliyetlerine devam etmektedir ve ihtiyacı olan proteinleri ürettiğini zannederek bu yeni DNA'yı kopyalamaya başlar. Bu akıcı tuzak yüzünden hücre kısa sürede kendi düşmanını üreten bir fabrika haline gelir. Hücre bir süre sonra virüslerle dolup taşar ve patlar. Etrafa dağılan yeni virüsler bu akıllı üreme taktiğini başka hücrelerde tekrarlamaya devam edeceklerdir.
Evet, yani şimdi buraya bakınca insan ne düşünüyor? Yani çok böyle mükemmel çalışan bir sistem görüyoruz biz burada. Virüs çok net olarak hangi hücreye gideceğini seçiyor. Çünkü biraz önce anlattın sen, anahtar kilit uyumunda reseptörlere yerleşiyor. Değil mi? O hücreyi tanıyor. Her hücre, her virüs her hücreyi enfekte edemiyor ki. Değil mi? Mesela soğuk algınlığı virüsü, nezle virüsü burun mukozasına yerleşebiliyor. İşte grip virüsünün gene alıcıları üst solunum yollarında oluyor. Ama mesela gastroenterit yapan, yani mide bağırsak rahatsızlığına sebep olan bir virüs de bağırsak sisteminde etkili oluyor. Dolayısıyla her üste nereye gideceğini, nerede yerleşeceğini çok iyi biliyor.
Hatta virüsler bu gen aktarma işlemini o kadar iyi yapıyorlar ki virüste gen terapisi tedavisinde de kullanılıyor. Mesela bazı virüslerin dış kısmındaki protein kılıfını alıp içerisine aktarılmak istenen gen koyuluyor. Daha sonra virüs serbest bırakılıyor. O hücrenin içerisine gidiyor istenen hücreye. Oraya yeni aktarıyor. Bunu virüsün yapmasının sebebi şu: insandan daha iyi yapıyor ve daha hızlı yapıyor ve daha ekonomik yapıyor. Yaptıktan sonra da oradaki gen terapi işlemini yapmış oluyor. Buna da transdüksiyon diyorlar. Yani bir genetik terapide, gen biliminde böyle bir teknoloji var. Virüsten yararlanma yöntemi var. Çünkü hücrenin zarından içeri girebilmek bir kere büyük bir olay. Normalde biz virüsü pat diye içine girdi, biz videoda gösteriyoruz ama bu normalde dediğimiz gibi 1 trilyona yakın protein şifresinden bir tanesi. 3 boyutlu, yani anahtardan bir tanesi. Onu normal olarak, yani anlık süreç zarfında virüs bunu hemen tahlil edip çözüp içeri giriyor ama normalde bu insanoğlunun bilgisayarları ve teknolojisiyle belki günlerce, haftalarca sürebilecek bir şey, tanıma olayı. Tanıdıktan sonra hücrenin içine giriyor. Hücrenin içerisinde bir kere ne yapacağını da bilmiyor. Yani yol haritası yok. Ama varmış gibi tamamen hücrenin DNA'sının olduğu nükleusa yöneliyor. Nükleustan içeri girmesi gerekiyor. Bu da ayrı bir teknoloji. Nükleusun porları var. Porlar nükleusun kendine ait kapıları. Bu da kapalı. Normalde hücrenin dışından, yani sitoplazmadan, hücrenin nükleusunun dışından isteyen her organel veya protein oradan içeri giremiyor. Orası çok, yani üst düzey gizlilik olan bir yer. Ve onun içinde güvenlik önlemi var. Hatta o porların inşasında proteinler kullanılıyor. Oradaki kullanılan proteinlerle içeriye girecek olan proteinlerin şifresini bulan bilim adamına Nobel ödülü verildi. Bayağı üst düzey bir mekanizma var. Virüs onu da geçiyor. Canlı mı cansız mı daha belli değil. Çok basit görünümlü aslında gibi konuşulan virüsün yaptığı iş aslında o kadar mucizevi ki ve o kadar üst düzey bir teknoloji sergiliyor ki bize maşallah orada çok güzel bir akıl görüyoruz. İçine girdikten sonra iş bitmiyor. Şimdi kromozomun bakın resmini gösteriyorum ben. Şu bir kromozom. Pardon. Neyse şu an şöyle yapalım bir dakika. Şurada bir kromozom görüyoruz. Bu bir kromozom. Şimdi burada yani yüz binlerce belki milyar tane nükleik asitin dizi dolu DNA sarmalı var içerisinde. Şimdi virüs hangi kısmına genin nakledileceğini de biliyor. O kısmına geni gidiyor. Oradaki kısımdaki DNA'yı aralıyor. Kendi DNA'sını oraya yerleştiriyor. Daha sonra da o oradaki DNA'yı okuyan, transkripte eden enzimler tarafından okunuyor ve proteine dönüştürülüyor. Olayın baştan sona kadar incelediğimizde her birisi ayrı bir detay ve aşılması gereken çok büyük dağ gibi bir teknoloji gerektiriyor, bir bilgi gerektiriyor. Hücrenin zarından içeri girmek çok büyük bir olay. Öyle herkes giremez. Zarından içeri girdikten sonra içinde bir zar daha var. Nükleusun, çekirdeğin zarı. Onun içine girmek de bir bilgi gerektiriyor. Bir de onu aşması gerekiyor. Onun içine girdikten sonra karşısında 3 milyar tane nükleik asitten oluşan 46 tane kromozom görüyor. Şimdi bu kromozomların hangisine gideceğim ben? Mesela hangisi X, hangisi 3. kromozom? Onu bilmek bir kere bir konu. Gittin bildin, o DNA'nın o iplikçiğini bulup, o kompleksin arasında, o kalabalığın arasında, oraya geni nakledip, ya oradaki gene zarar vermeden kendi genini oraya nakletmek bir konu. Onun protein olarak dönüşmesini sağlamak da ayrı bir konu. Normalde bakıldığı zaman bu hakikaten çok çok büyük, üst düzey bir konu. Yani insanoğlu, mesela genetik hastalıklar var. Şu mutasyon olursa bu hastalık oluyor deniliyor. Mesela kaç tane videosunu gösterdik değil mi? Parmaklar kesik oluyor. Veya altı parmaklılık hastalığı var, genetik bir hastalık. Şimdi bunun tedavisi normalde anne karnında çocuk rahmindeyken embriyo. Oradan bir kan tahlili yapılsa ve altı parmaklılık genini taşıdığı mesela bulunsa, o daha gelişimine başlamadan parmaklar, onu tedavi etmek için mesela bir yöntem bulunmuş olsa, bilinmiş olsa şu an uygulanırdı.
Gen nakli yapabilecek.
Evet. Evet. Bununla ilgili çalışmalar tabii devam ediyor. Her gün yeni bir adım atılıyor ama virüsün yaptığı iş henüz daha bizim yıllarca araştırıp, günlerce araştırıp olsa da bir bulsak çok da ciddi tedaviler yaparız dediğimiz bir konu aslında. Bu basit bir konu değil. Yani virüs geldi, hücreyi infekte etti. Şişti virüs, hücre şişti ve patladı. Bunu bir cümle içinde söylediğimiz bu konu aslında dağlar kadar bilgi gerektiren çok çok detaylı bir bilimin, genetik biliminin en üst düzey noktalarından bir tanesi. Ki dediğim gibi transdüksiyon denen mekanizma var. Virüsün gen terapisinde, gen naklinde kullanılması. Yani bizim teknolojimizde virüsün yapısını tamamıyla taklit edip aslında gen nakli yapmaya doğru gidiyor bir nevi araştırmalar. Çünkü yapılan iş mükemmel hassasiyette. Çok da ekonomik bir sonuç çıkartıyor. Ve %100 verimli bir sonuç çıkartıyor. Transdüksiyon mekanizması maşallah.
Evet, şimdi işte yani anlatmaya çalıştığımız konu bu. Şimdi biz bunlara bakıyoruz. Bilimsel metotlarla virüsün neler yaptığını, değil mi? Burada çok kompleks bir sistemle karşılaşıyoruz. Yani mükemmel işleyen böyle. Ve her aşamasında bunun bir teknoloji olduğunu ve her parçanın bir amaç uğruna orada olduğunu görüyoruz, değil mi? Mesela bir enzim oluyor. HIV virüsünde bir enzim var. Bu enzim virüsün RNA'sını DNA haline getiriyor. Ve DNA'yı uçlarından kesip yapışkan parçacık haline getiriyor ve bunu gidip insan genine ekliyor. Şimdi burada baktığımız zaman enzimlerin özel bir görevi olduğunu görüyoruz. Nedir? Virüsün RNA'sını DNA haline getirip insan genine yerleştirmek. Bir amaç var orada yani. Bu böyle yani rastgele sokaktan geçerken olan bir şey değil. İşte insan düşünerek bunları bilimsel metotlarla araştırarak, bularak bir sonuca varıyor. Burada insan iki şekilde bakabilir. Ya ahmakça bakar, der ki bütün bunlar da tesadüfen olmuşlar böyle. O enzim tesadüfen ortaya çıkmış, tesadüfen oradan geçerken bunu yapıyor. Tesadüf bu ya diyor, işte alıyor diyor o protein diyor, öbür proteinleri diyor gitmesi gereken adrese taşıyor diyor. Ne tesadüf ya diyor böyle. Bu bir ahmakça bakış yani böyle. Ya evet. Da çocukların bile anlayacağı kadar çok net, kesin bir gerçek var. Bütün bunları meydana getiren ve bunlara bütün bunları yaptıran sonsuz bir güç var, bir akıl var. O zaman hemen Allah'a buluyor. İşte bilimin amacı bu. Zaten Allah bize bunu Kur'an'da bildiriyor. Bakın diyor ki Allah, şeytandan Allah'a sığınırız. Kulları içinde ise Allah'tan ancak alim olanlar içi titreyerek korkar. Ya alim olan, yani bilen, bilimsel delilleri, bilimsel araştırmalar yapan, değil mi? Bunları gözlemleyen bir insan alim oluyor, bilgisini arttırıyor, bilimsel delillere bakıyor, detaylara bakıyor. Alim olanlar içi titreyerek korkuyor Allah'tan. Çünkü biz bunları öğrendikçe, bu gerçekleri, Allah'ın sonsuz güç sahibi olduğunu, her şeye hakim olduğunu görüyoruz. Her detaya. Virüse mücadele eden bağışıklık sistemine, onları oluşturan proteinlere tek tek, hücrenin zarına, hücrenin zarındaki o kapılara, daha da detaya indiğimizde atomlara, atomların parçacıklarına, kuantumlara, kuantum hareketlerine, her şeyde Allah'ın gücünü görüyoruz biz. İşte bu bilimin amacı. O zaman Allah'a korkusu artıyor insanın. Değil mi? Allah söylüyor. Evet. Ancak alim olanlar içi titreyerek korkar diyor. Çünkü Allah'ın biz üstün ve güçlü olduğunu anlıyoruz. Ne kadar üstün ve ne kadar güçlü olduğunu anlıyoruz. Sonsuz güç sahibi olduğunu görüyoruz. Her şeyi Allah'ın yarattığını kavruyoruz inşallah. İşte bu bilimin amacını oluşturuyor. Dolayısıyla tabii ki bilimden bir sonuç çıkar. Her şeyde bir akıl olduğu sonucu hemen çıkıyor zaten. Yani bilim bize bunu otomatik olarak gösteriyor. Mesela biz bilgisayara bakınca bilgisayarın bir akıl ve plan doğrultusuna üretildiğini anlamıyor muyuz? Anlamamamız mı gerekiyor? Yani laf mı? Böyle laf mı olur? Evet. Benim babaannem lakırdı derdi. Böyle lakırdı mı olur yani? Çok komik bir şey yani. Bilgisayara bakınca tabii ki bilgisayarın mühendisler tarafından, değil mi?
Akıllı insanlar tarafından.
Akıllı insanlar tarafından yapıldığını düşünüyorsun. Düşünmememiz mi gerekiyor yani bunu? Böyle saçma bir şey olur mu? Veya bir tabloya baktığımızda biz bunu, kesinlikle bunu yapan bir sanatçı yok mu diyeceğiz yani? Ne diyeceğiz? Tabii ki yani, değil mi? İnsan bakınca, veya güzel bir ev görüyorsun mesela, onun ne güzel mimar mühendisleri ne güzel yapmışlar diyorsun, değil mi? Veya güzel döşenmiş olduğunu görüyorsun dekorasyonunu. Dekoratörünü bu işi yani takdir ediyorsun. Bu insan aklı böyle işler. Yani mantığı böyle çalışır. Tabii ki biz bu doğadaki ve canlılardaki bu mükemmelliğe baktığımızda Allah'ı tesbih ediyoruz, Allah'ı yüceltiyoruz. Bilimin amacı budur inşallah.
İnşallah. Hocamızın kitabı var. Allah akılla bilinir. Tam da bu konu üzerine. Allah'ın akılla bilinmesi, yani bu yüzyılda zaten daha ne olsun ki? Her yönüyle Allah bize kendisinin varlığını gösteriyor. Ya biyolojik olarak artık net bir gerçek. Hiçbir evrimci artık dünya çapında çıkıp da tesadüfen canlıların olduğunu söyleyemiyor. Bitti. Aşama aşama buraya kadar gelindi. İlk önce dediler ki ara geçiş fosilini anlatıyorlardı. Artık son 3 yıldır, 2 yıldır ara geçiş fosiliyle alakalı, işte bu ara geçiş fosildir diye kimse söyleyemiyor. Sonra canlılığın başlangıcıyla alakalı konular gündeme geldi. Artık canlılığın da tesadüfen bir hücrenin başladığını, olabileceğini, bununla ilgili konuları kimse söyleyemiyor. Bugün artık geldiğimizde proteinin de tesadüfen olamayacağını, kendi başına doğada meydana gelemeyeceğini artık kimse söyleyemiyor. Ve artık ne kalıyor geriye? Allah yarattı demek kalıyor. Bundan sonra artık inşallah insanların ağızlarından birer birer böyle sözler duyacağız. Geçen bir izleyicimiz söylemişti. Üniversitede biz arkadaşlarımız arasında böyle konuşuyoruz demişti. Tamam, güzel. İşte o konuşma yakında üniversitenin bizzat hocaları tarafından derslerde, literatürde inşallah gösterilecek. Bir müddet sonra Allah'ın yaratışının güzellikleri, yani, delilleri, değil mi? Teker teker hepsini evet, göstereceğiz inşallah.
Hocalar arasında konuştu ya, mesela Ali Demirsoy'a yıllar önce en yakın evrimci arkadaşı, kitap yazmış olan evrimci arkadaşı gidip Ali demiş, sen hakikaten bu evrime inanıyor musun? Yani tabii ki inanmıyorlar, o da kızmış. Niye kızıyor? Çünkü inanmıyor. İnanmıyor ama onun o şekilde dile getirilmesi, yani sen, çünkü insana hakikaten bir şeye inanıyor musun demek, yani evrime inanıyor musun demek, ya sen bu saçmalığa inanıyor musun demek anlamında. İnanıyorum evet, dese saçmalığa inandığını ikrar etmiş olacak. İnanmıyorum dese, kardeşim o zaman neyi savunuyorsun? İnanmadığın bir şeyi niye savunuyorsun? Onun için kızıyor. Ama burada tabii yapılması gereken makul davranacak, yani olması gerektiği gibi Allah'ın yarattığını söyleyecek. Ya insan bir proteinin tesadüfen olduğunu iddia etmek için, böyle bir safsataya iddia etmek için maymunun daktilonun başına geçip insanlık tarihini hiç hata yapmadan yazması gibi bir ihtimal kabul edilir mi? Böyle bir saçmalık kabul edilir mi? Bunu söylüyor Ali Demirsoy. Diyor ki bir tek proteinin diyor tesadüfen oluşma ihtimali diyor bir maymunun daktilonun başına geçip insanlık tarihini tesadüfen yazması gibi bir ihtimaldir diyor. Yani imkansız diyor. İmkansızı uzun bir cümle kurmuş imkansız için. Bu örneğe gerek yok. İmkansız yani. Bu basit bir şey yani. Ama diyor ben ikinci ihtimali kabul edemem diyor. Yani Allah'ın yarattığını. Bu bilim adamlığı değil işte. Evet. Bilimsel o farkında. Bilimsel veriler, proteinin kompleksliği, proteinin tesadüf olmasının imkansızlığını hemen gösteriyor ve Allah'ın yarattığına götürüyor. Ama diyor ben diyor bu çıkan sonucu diyor, bilimsel sonucu diyor, kabul etmek istemiyorum diyor. Ben bir pagan dinine inanmak istiyorum diyorsa o bilim adamlığı değil. Bilim adamıyım demesin. Desin ben desin yani bir pagan dinine inanıyorum. Kimse bir şey demez zaten yani istediğine inanır. Biz doğrusunu anlatırız. Kimse karışmaz. Ama üniversitede çıkıp da öğrencilere maymunun daktilonun başında insanlık tarihini yazması gibi ihtimalleri anlatıyorsa o olmadı. Değil mi? Mesela ne diyor? Aslı Tolun Boğaziçi Üniversitesi'nden biz annemiz babamız yaptı diyor. Şimdi bu bir kere biz mantık sefaleti. Yani bizi annemiz babamız yaptı ne demek? Bizim annemiz babamızı kim yaptı o zaman? Evet. Yani orada herhangi bir anne babanın şimdi mesela babanın spermi var. Baba spermini yapabiliyor mu? Yapabilir mi baba spermini? Tabii ki yapamaz yani. Babanın genetik kodu var. O genetik koduna baba mı karar vermiş? O özellikle yaratılıyor. O genetik kodla ve canlı hücresinden bir tane hücreden Allah tarafından yaratılıyor. Yani yoktan var ediliyor. O hücre yokken var oluyor. Yoktan var ediliyor, yaratılıyor. Orada genetik kodu var sperm hücresinin. O genetik kodunu babanın kendisi mi yapmış? Hayır. Allah tarafından oraya yerleştirilmiş değil mi? Mükemmel bir şekliyle. Ondan sperm hücresi üretiliyor. Ve tamamen bizim kontrolümüzün dışında bu sperm hücresinin üretimi. Babanın ürünü mü bu? Tabii ki değil. Allah tarafından yaratılıyor. Yani aslı tonundan yakışıyor mu böyle konuşmak? Anne de aynı şekilde. Anne de yokken var ediliyor. DNA'sındaki o yumurta hücresini oluşturan genetik bilgiyle ve ondan bir canlı hücresi yokken var ediliyor Allah tarafından. Yani yaratılıyor. Ve ikisi birleştiği zaman iki canlı hücresi tamamen annenin babanın kontrolünün dışında bir insan meydana geliyor ondan. Ve o hücre üreyerek değil mi insan bütün organlarıyla mükemmel bir insan meydana geliyor ve ruhu olan bir insan meydana geliyor. Yani bunun neresinde anne babanın dahli var? Anne baba kendisi yaratılmış zaten. Nasıl yaratıcı olursun ki haşa. Ama evet. Bunu işte üniversitede anlatmasınlar. Nereden anlatırsa anlatsın.
Doktor hocam,
daha doğrusu Darwinizm anlatılsın. Tamam. Ama Darwinizmin geçersizliğini gösteren proteinden oluşmasının imkansızlığı ara geçiş formlarının yokluğu da anlatılsın. Yani tek taraflı olmaz. Bir safsatayı tek taraflı anlatıyorlar. İnsanları etkilemeye çalışıyorlar. Gerçi kimse de inanmıyor artık. İnanır mı ya anne babanın yaptığını? Zehir gibi çocuklar şimdi öğrenciler değil mi? Hocamızın eserlerini okuyorlar. Yani bilimsel delilleri görüyorlar evrimin geçersizliğini. Maymunun daktilo başında geçtiğine inanırlar mı artık? Kimse inanmıyor bunlara. Onun için arkadaşı sormuş zaten. Ali sen hakikaten buna inanıyor musun diye.
Bak anne baba ne yapıyor yoksa vücudumuzda nasıl detaylı reaksiyonlar oluyor? Onu şimdi hep beraber görelim. Burası annenin rahmi. Yani yumurta hücrelerinin üretildiği kısım. Şimdi bir tane yumurta hücresi üretiliyor. Bu bir ayda bir kere olan bir hadise. İstersen alalım hocam. İstersen alalım.
Evet, durduralım şimdi. Bakın burada bir yumurta hücresi değil mi? Meydana geliyor. Yani bir canlı hücresi. Şimdi anne bunun, bu canlı hücresinin hangi atomunu yaratabilir? Annenin bir kontrolü var mı? Anne mesela DNA'sındaki bu genetik yapıyı anne mi belirledi? Anne bununla yaratılmış zaten yani. O yumurta, her ay bir yumurtanın yaratılması, üretilmesi annenin tamamen kontrolünün dışında. Bitti zaten yani anne babamız yaptı bizi. Nereye yapıyor, kim yapıyor yani öyle bir şey yok ki. Anne kendisi yaratılıyor zaten yoktan. Aynı şekilde anne daha doğmadan o da annesinin ve babasının organizmasından yaratılan, onların taşıdığı genetik kod yumurtla yaratılan, yumurta hücresinden ve sperm hücresinden yaratılıyor. İlk insanda Hazreti Adem de o da yok. Ne yumurta hücresi var ne sperm hücresi var. Allah onu çamura porselen gibi bir şekil veriyor ve ol demesiyle yaratılıyor. Ona da ihtiyacı yok Allah'ın. Allah sonsuz güç sahibi. Allah insanı yoktan var ediyor, onu gösteriyor aslında bu. Yani o hücrelerin ikisi de yoktan var edilmiyor, değil mi? Yokken evet. Var oluyor. Yani bu yoktan var ediliş, yani yaratılış bu zaten. Birleştiği zaman da Allah bunları birleştirdiği zaman ve üretiyor Allah. Onları bölüyor, çoğaltıyor. Onu da işte genetik mekanizmaları yaratmış Allah. Görünür sebeplerini. O şekilde bir insan meydana geliyor. Ama yokken yaratılıyor, var ediliyor. İnşallah.
İnşallah. Falop tiplerinden salında hücre yola çıktı, devam ediyor.
Bakın bir kader üzere ilerliyor hücre. Bu hücrenin kaderi var. Ya hiçbir şekilde spermle döllenmeyecek ve metabolize edecek organizma tarafından, ya da bir kader üzere bir sperm gelip onu döllecek ve bundan bir insan yaratacak Allah, bir kader üzere. Sperm hücresinde bakın mükemmel bir yapısı var. Bunun neresini baba belirleyebilir? Bu mükemmel özelliklerle Allah tarafından yaratılmış. O genetik kodu yaratan Allah. O kuyruğu, değil mi? Kuyruğu evet. Oluşturan genetik kodu, motoru olan, yakıtı sperm mene sıvısının içine yerleştirilmiş, başında zırh var. Zırhın içinde eritici enzimler var. Baba mı karar veriyor zırhın içindeki evet. Eritici enzimlere?
Nükleer bir motor var o kuyruğunu sallayabilmesi için.
Yani şimdi biz bütün babalarını toplayıp sorsak dünyanın. Ya bir genetik kod yaz bakalım, bir tane sperm hücresi yap diye, yapabilirler mi? Bütün bilim adamlarını. Mümkün değil yani. Ancak araştırarak bulmaya çalışıyorlar şimdi. Hangi gen ne işe yarıyor, hangi proteini üretiyor diye. Bakın mükemmel bir şekilde kimyasal sinyal gönderiyor yumurta hücresi. Onu izleyerek yumurta hücresi eliyle koymuş gibi buluyor. Gözü yok, kulağı yok, haritası yok. Mümkün değil, başka yere gidemiyor. Yani yumurtaya gidiyor. O kapkaranlık ortamda yumurtayı eliyle koymuş gibi buluyor. Başka bir şey yapamaz zaten. Ve orada eritici enzimleri vasıtasıyla içeri giriyor. Tam içeri girerken de kuyruğunu kesip atıyor. Yumurtanın da kalın bir kabuğu vardır. Fakat ikinci bir spermi giriş izni yok. Bu da muhteşem bir mekanizma. Çünkü ikinci bir sperm girse mümkün değil, hayatta kalamayacak. İşte o arada zarın üzerinde minik patlamalar meydana getiriyor. Zarın yapısı değişti bakın. Bu itici bir güç meydana getiriyor. Elektriksel. Bu itici güç ikinci bir spermin yumurtaya yaklaşmasının önüne geçiyor. Yani sadece bir hücre dölleyebiliyor. Çünkü ikisinin kromozom sayısı 23-23 spermin ve yumurta hücresinin döllediği zaman 46, yani tam insanın kromozom sayısı oluyor. İkinci bir sperm girse hayat olmayacak. Allah ona izin vermeyecek şekilde yaratmış o mekanizmayı. Anne mi yaratmış onu? Değil mi? Anne mi yapmış o mekanizmayı?
Annenin tabii haberi bile yoktur yani.
Kimsenin haberi yok. Yani bunları bilim daha yeni yeni ortaya koyuyor zaten. Ancak belirli bilim adamları biliyor. Yani bu konuyla ilgili olanlar dünya çapında. Milyonlarca yıldır veya yüz binlerce yıldır insanın İlk var olduğu andan itibaren bu sistem mükemmel olarak işliyor. Kimsenin de kontrolünde değil.
Bir de mayoz denen bir konu var. O da mucizevi bir konu zaten. Evet. Normalde insanoğlu da pekala başka bir üreme şekli Allah'ın tayin ettiği üreyebilirdi. Ne bileyim yani insanoğlu da belki bir şey hücre bölünmeleriyle bir şekilde veya yumurtalı veya başka bir şekilde üreyebilirdi. Ama Allah özellikle anne yaratıyor ve baba yaratıyor. Ve çok detaylı bir sistemle anne ve babanın genlerinin belli bir ölçüde karışmasını istiyor. Yarısı anneden geliyor genlerin, yarısı babadan geliyor. 23'e 23 kromozomlar eşleşiyorlar. Hangi gen baskınsa o dış görünümde görünür hale geliyor. O vuku buluyor. Allah onu oluşturuyor. Ya Allah bir güzellik olarak bir çeşitlilik yaratıyor. Belki de bütün insanlar aynı da olabilirdi. Yani herkes Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya benzer de olabilirdi bütün kadınlar ve erkekler. Ama Allah öyle değil. Her yerde mesela çok güzel bir suriyet yaratıyor. İnsan gözünde, kaşında anlam ifade ediyor. Saçları ayrı renkte oluyor. Burnu farklı oluyor, kaşı gözü farklı oluyor. Boyu posu farklı oluyor, değil mi? Ses tonu farklı oluyor değil mi? Her türlü şeyi farklı oluyor. Hatta farklı yemeklerden hoşlanıyorsun, farklı renkleri seviyorsun. Allah'ın bu yaratışı bize vermiş olduğu limitle bu şekilde yaratıyor Allah. Yani bize istese Allah çok daha fazla limit verir. Ki Allah alem cennette mesela görüş orada daha keskindir diyor Allah. Daha farklı bir yaratılışta yaratılacağını söylüyor. Orada çok daha fazla şey algılayıp, çok daha fazla renkler görüp mesela, çok daha fazla sesler de duyabilirdik. Ve çok daha farklı, fazla çeşitli olabilirdi insanlar. Şimdi insanoğlunu hem insanoğlunu hem de çiçekleri, hem de böcekleri, hem de hayvan alemlerini hepsini belli bir güzellikte ve çeşitlilikte Allah olmasını istiyor. Ve dünyada o şekilde yaratıyor inşallah. Bu bir kere zaten bir güzellik, bu bir nimet ve bir düzenin bir eseri maşallah. Mesela spermin insan vücudundaki yolculuğunu ve oradaki özellikle dönen kısım kuyruğundaki motor mekanizmasının bir benzeri olarak da bakterilerde aynı mekanizma var. Bu da aynı şekilde çok hassas bir mekanizma ve evrimcilerin çıkmasa düştükleri önemli konulardan bir tanesi indirgenemez komplekslik isimli konu başlığının altında incelenen bir konu. Öyle ki eğer organı meydana getiren her protein aynı anda, aynı yerde ve hepsi bir uyumla bulunmaz ise o zaman organ çalışmıyor. O halde ne demek bu? Bu aynı şekilde bir proteinin varlığı içine söz konusu. Eğer tümü aynı anda var olmamışsa, yani yaratılmamışsa, o zaman bu canlı yaşayamaz. Yani oluşamaz demek. Bu da evrimi yıkan konulardan bir tanesi. Şimdi evrimciler bunu bir türlü tevil edemiyorlar, açıklayamıyorlar, sıkışıyorlar ve hiçbir şey açıklayamadıkları gibi bilimsel gerçekler karşısında. Bu da onlardan bir tanesi. Şimdi oradaki detayları biraz göstereceğim. Şimdi mikroskop altında görüyoruz. Bu nedir? Bakteriler ve onların arkasındaki flagellası, yani dönen motorları. Suyun içerisinde böyle pır pır çok hızlı bir şekilde gidebiliyorlar. Fakat oranlandığında mesela insanoğlunun suyun içerisindeki hareketi, insanoğlunun kütlesine ve suyun kütlesine baktığınızda belli bir oran çok rahat hareket ediyorsun. Ama bir bakteri suyun içerisindeki hareketi oranlandığında şuna benziyor. Moloz, yani taş yüklü bir tane yerde kürek çekmeye benziyor kayıkla. Çünkü bakteri çok çok küçük bir canlı. Gücü ne olacak onun? Ama suyun yoğunluğu ve içindeki minerallerin etkisine karşılaştırdığımızda böyle. Ama o kadar güçlü bir motor ki o yoğunlukta o hızla gidebiliyor. İstediği hızı kat edebiliyor. Şimdi onu görelim. Bakın ne kadar hızlı ilerliyor. Şimdi ayrıntısına giriyoruz. O hızlı hareketin sebebi ne diye baktığımızda bakteriye bağlı bazı siller, flagelleler görüyoruz. Burada bir enerji üretim mekanizmasının sonucunda bir motorun hareketi ile dönen bir yapı görüyoruz. Bir kamçı görüyoruz. Şimdi tek tek onun parçalarını görüyoruz. Çok ayrıntıya girmeyeceğim. Her birisi ayrı bir protein. Bak her biri ayrı bir renkte. Nasıl ki araba motorları var. Arabanın motorunu açtığınızda çeşitli türde vidalar, jantlar, pistonlar, motor kapakları, distribütörler, aküler hepsini görüyoruz. Hepsi ayrı bir parça. Buradaki proteinlerin hepsi de ayrı birer parça. Ve sentez edilerek sıfırdan bu parçanın yerine getirerek her biri ayrı ayrı monte ediliyor. Normalde bu, yani bakterinin başlangıcında daha mesela bölünürken ilk başta olmuyor. Sonradan sentez edilerek böyle oluyor. Yani bunun bilgisi bakteride var. Yapım projesi bakteride var. Daha sonra ilerliyoruz. Orada dönen bir mekanizma var. Hızla hareket eden ve kimi türünde bakterinin saniyede 200 tur hızla dönebilen bir yapı var. Yani sürekli dönüyor ve sürekli de enerji üreten, enerji tüketen, aynen araba motoru gibi yakıtını veriyorsun. Nasıl orada bir motor var? Patlama enerjisini, ısı enerjisini kullanıyor ve pistonları hareket ettiriyor. Bakteride bulamazlar, motor var. Ama ne? Saniyede 200 devir yapıyor kimi türünde. Bakın, şimdi bir flagella'nın, bakterinin yani kamçısının sıfırdan inşasını göreceğiz. Yani bakteri mesela şu an yavru hücre diyelim. Yeni bölünüyor diyelim. Ve flagellası yeni oluşuyor. Veya yeni bir flagella sentezi yapılıyor diyelim. Şimdi tek tek bütün motor yapıları bir bir üstüne konuluyor. Her protein ayrı ayrı sentezleniyor. Her proteinin sentezlenmesi sonucunda gideceği yer belli oluyor ve gidiyor. Mesela şu an gördüğümüz motor kısmı Burada proton akışına göre motorun çalışma prensibini anlatılıyor. Dışarıdan gelen şeker partiküllerinin, değil mi, flageli hareket ettiğini görüyoruz. Ve devam ediyor. Bakın buraya biraz hızlı geçeyim. Yavaş yavaş bütün parçalar, bakın, üst üste konuluyor. Motorun dış kapağı, içi, alt tarafı. Evet, bu biraz daha hızlı aldım ileri. Arkadaki proton pompaları, hepsi var. Ve flagellanın devamını görüyoruz şimdi. Üst üste binen proteinler. Her biri ayrı bir protein ve bu kamçının tamamı 240 ayrı proteinden oluşuyor. 240 farklı proteinden oluşuyor. Detay bitmiyor bak, gördüğünüz gibi. Her birinin ayrı bir bölgesi ve ismi var. Mesela biraz sonra kanca kısmını göreceğiz.
Peki bu parçanın eksikliğinde ne oluyor? Ya da o yer zaman, değiştirmesinde?
Şu an kança yapıldı. O zaman kamçı çalışamıyor.
Tamam. Kamçının demek ki bu şekilde mükemmel olarak, kusursuz olarak oluşması gerekiyor. Bir anda var olması gerekiyor.
Evet.
Bu ne anlama gelir?
Bu indirgenemez komplekslik demektir.
Evet. Yaratıldığı anlamına gelir.
Evet.
Çünkü bir anda mükemmel olarak var oluyor. Evrimciler, evet, iddia ettiği gibi öyle parça parça, basamak basamak veya ilkelden gelişmişe doğru bir gelişim olamıyor. Tek bir parçası, bakın, olmadığı veya yer değiştirdiği zaman sistem çalışmıyor. Bitti zaten. Yani bunun artık lamıcımı yok. Yani bu inşallah evrimin geçersizliğini ortaya koyuyor. Öyle bir şey hiç yaşanmadığını, olamayacağını da bize mantıken bilimsel olarak söylüyor. Nitekim bunu Charles Darwin söylüyor. Herhangi bir organın, diyor, böyle, diyor, basamak basamak oluşamadığı gösterilirse, diyor, bütün teorim çökmüş olacaktır,
çöker
diyor. Çöker diyor. Modern bilim bize neyi gösteriyor? Bunu gösteriyor. Herhangi bir organın, kompleks yapıdaki bir organın basamak basamak olamayacağını gösteriyor. Bir anda mükemmel, eksiksiz ve kusursuz. Yani bütün parçaları kusursuz ve olması gereken yerde olduğu zaman işlev görebiliyorsa bir anda var olması gerektiğini gösteriyor. Bir bakıyoruz, bunu fosil kayıtlarından da böyle görüyoruz biz zaten. Bakterilerin de fosilleri var, değil mi? Diğer canlıların da fosilleri,
evet,
var. Hep kusursuz, mükemmel bir anda ortaya çıkıyorlar. Bu bize işte yaratılışı kanıtlıyor. İnşallah Allah'ın yarattığını gösteriyor.
Evet, organlar düzeyinde de böyle. Tek bir hücre de bu şekilde. Tek bir protein de bu şekilde. Yani baktığınız zaman proteinin olması için de başka proteinler gerekiyor. Sadece molekülün olması için başka proteinin olması gerekiyor. Hücre, bakteri dediğimiz kısım zaten içerisinde birçok organel olan, yüzlerce binlerce protein bulunduran, anlamlı seçici geçirgen zara sahip olan, flagella gibi çok gelişmiş motorlara sahip olan, zaten tam teşekküllü bir makine. Bir eksiği yok. Daha bakteri hakikaten oluşamıyorsa o zaman dokular kendi kendine tabii ki oluşamaz. Organlar oluşamaz. Büyük omurgalı çok hücre canlılar hiç oluşamaz.
Evet. Şimdi nitekim Darwin, bakın, bunun çok iyi farkında. O kriteri verdikten sonra kompleks organların basamak basamak oluşamayacağı ispatlanırsa teorim çökecektir dedikten sonra gözle ilgili, bakın, şu itiraflarda bulunuyor. Birkaç tanesini okuyayım. Çok sayıda itirafı var. Diyor ki Darwin, sinirlerin ışığa nasıl hassas olduğu bizleri yaşamın nasıl meydana geldiği sorusundan daha çok endişelendirmektedir diyor. Sinirlerin ışığa nasıl hassas olduğu, yani görmenin nasıl başladığı hayatın başlangıcından daha kompleks diyor. Daha çok endişelendirmektedir diyor. Devam ediyor Charles Darwin. Bu ikincisi Türlerin Kökeni kitabı. Bazen kaynak soruyorlar. 5. baskı 1996 sayfa 198. Bakın gözle ilgili diyor ki Darwin, gözün odağını farklı uzaklıklara uydurması, içeri bırakılacak ışık tutarını ayarlaması, küresel ve renksel sapmayı düzeltmesi gibi eşsiz düzenlenişlerin tümünün doğal seçme ile oluşabildiğini düşünmenin en ileri derecede saçmalamak gibi göründüğünü açık yürekle itiraf ederim diyor. Yani ben bu, diyor, evrim, diyor, en, bakın, diyor ki tümünün doğal seçmeyle tesadüfen, yani olabildiğini düşünmenin en ileri derecede saçmalamak gibi göründüğünü açık yürekli itiraf ederim diyor. Darwin her söylediği yanlış diye bir şey yok. Mesela burada söylüyor adam. Doğru söylüyor. En ileri derecede saçmalamak diyor. Gelişmiş bir göz bana soğuk bir titreme veriyor diyor. Gözün meydana gelişi böyle bir zorlukla yüz yüze gelmememin gerçekten de sahtekarca olduğunu düşünüyorum diyor. Çok sayıda birbirini izleyen ve küçük değişikliklerle oluşamayacak birleşik bir organın varlığı gösterilebilseydi teorim kesinlikle çökerdi. Ne oluyor? Teorisi, iddiası, teorisi bir teori bile değil, kesinlikle çöküyor. En ileri derecede saçmalamak bu zaten diyor. Demek ki bu en ileri derecedeki saçmalama çöktü. Neyle çöktü? Bilimsel delillerle çöktü. Biz mesela elektron mikroskopla moleküler biyoloji, genetik ilerledi. Oo, bir bakıldı böyle, organ sistemleri detaya indikçe muazzam bir ihtişam var böyle. Ahenk, nizam ve intizam var orada, böyle bir düzen var. Her bir parçanın bir anlamı var. Eksikliğinde o organ çalışmıyor. O organın, tabii ki tüm canlının binlerce proteinle eksiksiz, kusursuz bir anda var olması gerektiğini bize bilimsel bir kriter olarak görüyoruz bunu bilimden. Değil mi? Bu da yaratılışı kanıtlıyor. Hakikaten bakıyoruz, canlıların birdenbire eksiksiz ve kusursuz olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Evrimin iddia ettiği hiçbir şeyin geçerli olmadığını görüyoruz inşallah.
Evet, şimdi kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız inşallah. Evet, tekrar birlikteyiz sayın izleyicilerimiz. Bir izleyiciden mesajımız var, onunla devam ediyoruz inşallah.
Evet, Işık Altın isimli izleyicimiz diyor ki, görüntü canlıların beyinlerine göre değil, gözlerin yapısına göre değişiyor. Örneğin Yusufçuğun gözünde 30 bin mercek olduğu için görüş alanı insana göre daha geniş. Görüntü gözde değil beyinde oluşur, göz kördür diyorsak, görüntünün gözün şekline göre değişmesini nasıl açıklayabiliriz demiş. Bir de ayrıca evrimciler hastalıkların olması o sistemin kusursuz olmadığını, eksik olduğunu gösterir diyorlar. Bilim ile cevap verin diyen evrimcilere Allah'ın imtihan olarak yaratması cevabından başka nasıl cevap verebiliriz demiş Işık Altın kardeşimiz. Şimdi şöyle, görüntü canlıların beyinlerine göre değil de gözlerinin yapısına göre değişiyor. Doğru tabii ki, yani ne kadar ışık girerse göze, yani ne kadar foton girişi olursa kapsamlı, o kadar görüntü oluşur doğal olarak. Şimdi mesela gözle ilgili bir filmimiz var. Bunun üzerine gösterelim. İkiye alabilir miyiz?
Tamam.
Şimdi gözün açıklığı ne kadarsa içeriye foton girişi, yani ışık girişi de o kadar olacaktır. Işık yok gerçi de fotonların girişinin kapsamı tabii ki.
A light source is required.
Bakın bir ışık kaynağı var. Oradan gelen fotonları görüyoruz. Bakın fotonlar var burada gösterilen. Yani çok minik bunlar, böyle trilyonlarcası geliyor gözümüze. Enerji yüklü parçacıklar, elektronların gönderdiği. Şimdi gözümüzden içeri giriyorlar. Tabii ki gözün açıklığı, göz merceğinin açıklığı ne kadarsa açı, göreceğimiz açı da uzaklığa göre o şekilde olacaktır, orantılı olacaktır. Daha büyük olsaydı daha fazla olacaktı, daha küçük olsa daha küçük oluyor. Nitekim gözün mesela o açıklığı karanlıkta ve ışığa göre değişiyor.
Evet,
göz bebeği, iris var, evet, iris ayarlıyor. İris kapanıyor, göz bebeği küçülüyor. Ne zaman? Fazla ışık olduğu zaman, değil mi? Işık girişini ona göre ayarlıyor. Karanlıkta da tam tersine büyüyor. Ama gözün yapısıyla ilgili, yani bizim gözlerimiz yan tarafları da görecek şekilde olsaydı, dediği gibi mesela Yusufçuk'ta olduğu gibi ya da diğer başka böceklerde de var. Hatta arkaya doğru da görüntü alabilen göz yapıları var. Ona göre olur. Çünkü gelen sinyaller, değil mi, gözün sınırına göre oluşuyor. Gözün sınırları buradaysa oradan gelen sinyalleri de alıyor. Arkaya doğru gittiğinde arkadan gelenleri de ağırlıyor. Ama göz görmüyor. Göz bir iletici organ. Bu gelen fotonları elektrik sinyaline çevirip onları beyne göndermekle görevli. Şimdi devam edelim. Bakın burada gösteriyor. Ve korneadan sadece girebildiği yerden giriyor. Gözün her tarafından foton iletimi olmuyor. Sadece önündeki açıklıktan. Bu kornea ışığa geçirgen. Onun altındaki mercek de ışığa geçirgen. Dolayısıyla sadece bu önündeki açıklık kadar bir görüntüyü iletebiliyor. Fotonları iletebiliyor daha doğrusu. Onlar gözün içinden geçiyorlar. Mercek tarafından bakın retinaya, yani sinir hücrelerinin üzerine odaklanıyorlar merceğin kalınlığına göre. Bunlar da sinir hücreleri. Ve sinir hücreleri üzerinde elektrik sinyallerine dönüştürülüyor. Bakın gördük. Elektrik sinyali olarak devam ediyor yoluna. Tabii ki gözün önündeki o açıklık ne kadarsa veya Yusufçuk'ta olduğu gibi gözün kapsamı ne kadarsa görme alanı da ona bağlantılı olarak olur. Çünkü o alandaki fotonları ancak iletebiliyor. Değil mi? Açıklık bu kadarsa bu alandan gelen fotonları iletebiliyor. Yanlardakini iletemiyor. Ama gözün yapısı daha kapsamlıysa bu böceklerde olduğu gibi, dolayısıyla ilettiği fotonların kapsamı daha genişliyor. Yani görme alanı genişlemiş oluyor. Ama dediğimiz gibi göz ileten organ sadece. Çünkü bunları elektrik sinyaline çeviriyor. Ve elektrik sinyalleri yoluna devam ediyor. Ama tabii çok önemli bir gerçek var. Yani bu teknik gerçek, bilimsel gerçek bize bunu hakikaten bu şekilde olduğunu gösteriyor. Fakat çok önemli bir gerçek. Mesela biz rüya görüyoruz. Rüyada da görüyoruz. Göz var mı rüyada gören? Veya gördüğümüz görüntünün dışarıdaki karşılığı var mı? Yok. Değil mi? Yatağımızda yatıyoruz. Gözlerimiz tamamen kapalı. Hiç ışık girişi çıkışı yok. Ama rüyada da çok net bir görüntüyle muhatap oluyoruz. Demek ki gören göz değil, görüntüyü algılayan da beyin değil o zaman. Değil mi? Rüyada sorsalar neyle görüyorsun diye, rüyadaki elimizle rüyadaki gözümüzü gösterirdik, değil mi? Bak işte göz burada derdik, böyle buradan görüyoruz. Peki bu görüntü nerede algılanıyor diye rüyada sorsalar ne diyecektik o zaman? İki elimizle, rüyadaki elimizle rüyadaki başımızı ve beynimizi tutacaktık. İşte burada diyecektik. Görüntü merkezi arkada diyecektik. O sırada uyandığımızda o eller, o iki elimizin arasında tuttuğumuz kafa var mı? Mesela bu şekilde uyansak böyle tutarken. Aa, bir anda bakıyoruz ya, yatakta yatıyoruz böyle gözümüz kapalı. Ne oldu o elle, o kafa, o göz? Yok. Ama görüntü evet, var. Algı olarak var. Yani Allah'ın görüntüyü yaratması için ne göze ihtiyaç var ne beyne ihtiyaç var. Zaten ruhumuz var. Esas olan budur. Allah ruhumuzu yarattığını bildiriyor. Kendi ruhundan üfürdüğünü bildiriyor inşallah. Ve onun algıladığı algıyla yine Allah yaratıyor. Biz o algıyı algılıyoruz. Var. Algı o var inşallah. Fakat o anladığımız anlamda onun karşılığı yok. Hayalin diğer adı madde zaten inşallah. Yani ruhun algıları çok net var Allah katında ve sonsuza kadar kaybolmuyor. Allah katında yaratılmış ve sonsuza kadar var inşallah. Sonsuz var inşallah. Çünkü Allah sonsuz inşallah.
Evet. Teknik olarak bir de insan gözü. Şimdi teknik bir soru. Teknik olarak da ortaya koyalım. Bir göz, bir mercek burada, bir mercek burada. İki tane merceğimiz var. Fotoğraf makinesi ve kameralarda da var mercek. Onunla kıyasladığımızda insan gözü 650 megapiksel, 120 derecelik görüş açısı, oval bir pencere, 10 milyon tane farklı rengiyle çözünürlükte bir görüntü oluyor 650 megapikselle. Şimdi bunun için bizim beynimizde görme merkezi denilen, yani gözden gelen sinir uçlarının en son uç noktası olan kısım mercimek büyüklüğünde bir alan. 30 bin mercekli, değil mi? Bir böcekten örnek vermiş Yusufçuk'tan. O uçucular aleminin en iyi göz yapısı onda, Yusufçuk'ta, doğru. Şimdi ama teknik olarak bakalım. Biz insanoğlu en gelişmiş beyne ve sinir sistemine sahip canlıyız. Bizim gözümüz için arkada mercimek kadar büyüklüğünde bir merkez var. Bir sistem var orada. Peki 30 bin mercekli Yusufçuk'a bakıyoruz. 30 bin tane ayrı göz var, mercek. Teknik olarak baktığınızda bunların her birinden giden ayrı bir sinir kablosu var. Bunların her birisi bir kere 30 bin tane, bizden 30 bin kat daha fazla bir görüş, mercekten gelen görüntü veri demektir bu. Bunlar böceğin görme merkezine gidiyor sinir sisteminde. Zaten Yusufçuk böceğinin beyni toplam büyüklüğü mercimek kadar yoktur bile. Dolayısıyla teknik olarak baktığımızda bile insandaki bu hadisenin olması için zahiren verilen organ ve miktarı belli. Ama Yusufçuk gibi çok daha gelişmiş bir göz sistemine sahip, ki trilobitte de var buna benzer göz sistemleri, çok mercekli göz sistemleri, çok açılı görüyor, çok daha fazla verinin çok daha yüksek düzey bir işlemciyle ancak işlenebilir halde olması lazım ki o görüntü görülebilsin. Zahiren baktığınızda da Yusufçuk'un sinir sistemi pek bu görüntünün hepsini işleyip alabilecek kapasitede de görünmüyor. Evet. Ama insanın, değil mi, sinir sistemi de çok üstün maşallah. Bakıldığında teknik olarak zaten insanoğlunun da Yusufçuk'u karşılaştırmasında bir de böyle bir nokta da var.
Ama tabii sorduğu gözün şekline göre değişmesi çok makul. Yani gözün şekline göre değişir tabii.
Evet.
Çünkü elimizi şöyle yaptığımızda mesela baktığımız zaman görme alanı daralıyor. Çünkü, değil mi, gelen foton açısının biz daraltmış oluyoruz yani. Gözünün açıklığı ne kadarsa o kadarını görür insan yani veya işte herhangi bir canlı. Bu son derece normal. İkinci bölümü sorunun diyor ki evrimciler hastalıkların olması o sistemin kusursuz olmadığını, eksik olduğunu gösterir diyorlar. Bilim ile cevap verin diyen evrimcilere Allah'ın imtihan olarak yaratması cevabından başka nasıl cevap verebiliriz? Şimdi bir kere hastalıklar ve sistemler ayrı ayrı incelendiğinde hem hastalığı oluşturan etkenlerin mükemmelliğini görüyoruz biz, detaylardaki mükemmelliğini, hem de hastalıklara karşı savunma mekanizmasının ve organizmaların mükemmelliğini. Şimdi bir ayette Allah, şeytandan Allah'a sığınırız, gözlerini çevirip gezdir, hiçbir eksiklik göremezsin diyor. Hakikaten bugüne kadar hiçbir bilim adamı, bakın tarihteki o kadar Darwinist var, evrimci var, bir organ ya da herhangi bir canlıdaki bir sistem için, ya bakın bu sistemde şu eksiklik var, böyle olsa daha iyi olur diyemedi, diyemiyor da. Bir iki iddiaları var, onların da yanlış olduğu kanıtlandı. Mesela bir örnek vereyim. Richard Dawkins, başka evrimciler de, bazı başka evrimciler de söylüyor. Gözün diyorlar, şimdi burada evet biraz önce filmde de gösterdik ama bakın tekrar o bölüme bakalım. Şimdi bakın. Evet. Bakın gördüğümüzde gözün sinir hücrelerini görüyoruz burada. Evet, bunlar gözdeki sinir hücreleri. Işığa hassas sinir hücreleri. Yalnız bu ışığa hassas sinir hücrelerinin sinir lifleri önde gidiyor. Bakın önden çıkıyor. Bakın şimdi göreceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi bakın sinir hücreleri önde. Bunlar sinir hücreleri, ışığa hassas hücreler. Şimdi evrimciler diyorlar ki, bu Richard Dawkins ve bazı başka evrimciler, normalde sinir liflerinin ışığa hassas hücrelerin arkasında olması gerekirdi. Çünkü önde olduğu zaman görüntüyü kapatıyor burada.
Evet, ışığın o geldiği
tarafa. Bu bir eksiklik. İşte size bir kusur gibi. Değil mi? İddia etmeye çalışıyorlar. Halbuki küçücük akıllarıyla bir kez daha yanılıyorlar. Her zaman olduğu gibi. Çünkü şundan dolayı, bakın resimde gösterelim. Hakikaten sinir lifleri önüne gidiyor. Ama bunun çok önemli bir sebebi var. Bunun sinir hücrelerinin hemen arkasında bu koroid denen bir yapı var. Kan dolaşımının olduğu yapı. Retinanın. Kan dolaşımının olduğu yapı, dikkat edersek bakın sinir lifleri arkada gitmediği için hemen yan yana ışığa hassas hücrelerle. Bunun çok özel bir sebebi var. Bu ışığa hassas hücrelerin oksijen tüketimi çok yüksek. Vücudumuz en çok oksijen tüketen hücrelerden bir tanesi. Retina hücreleri. Dolayısıyla kan damarlarına çok yakın olması gerekiyor. Anında oksijen sağlayabilecek şekilde. Eğer sinir lifleri Dawkins ve avanesinin iddia ettiği gibi bu hücreyle kan dolaşımının arasına girseydi görme olmayacaktı. Halbuki Allah mükemmel yaratmış bakın. Sinir lifleri önde olduğu için ve kan dolaşımı hemen yanında olduğu için bu ışığa hassas hücrelerin görme gerçekleşiyor. Var mıymış eksiklik? Yok.
Yok.
Mükemmel. Ve bütün sistemlerde bu mükemmelliği görüyoruz biz. Mesela hastalık var. Virüs biraz önce gördük. Virüslerden bahsettik. Virüslerin yapısı muhteşem. Yani virüslerin yapısındaki muhteşemliği gördük biz. Mükemmelliği gördük değil mi? Bir eksiklik yok. Değil mi? Virüste eksiklik yok. İçeri giriyor hücrenin içine. Kendi DNA'sını kopyalatıyor. Ana DNA'ya yerleştiriyor. Kendini çoğalttırıyor. Bir eksiklik var mı burada? Yok. Mükemmel işleyen bir sistem. Ama aynı zamanda mükemmel işleyen bir diğer sistem de insanın bağışıklık sistemi. Virüsteki protein yapısını tanıyan silahlar daha en baştan beri DNA tarafından üretiliyor. Bağışıklık sistemi hücreleri bunları gönderiyor. Ve ondan sonra makrofaj denen hücreler, başka hücreler gelip onları yutarak yok ediyorlar. Bu da mükemmel bir sistem. Dolayısıyla sistemler kendi içinde, her bir sistem, görme, akciğer, duyma, baktığımız zaman mükemmel işliyor, bir eksiklik yok. Ama Allah insanı zayıf yarattığını bildiriyor Kur'an'da. Bu çünkü yaratıcının bir amacı var, Allah'ın bir amacı var ve yaratılışın bir amacı var. Dolayısıyla yaratılışın bir amacı var. Allah dünyayı eksikliklerle dolu bir imtihan yeri olarak yarattığını bildiriyor. Mesela toz var. Demişti ki hocamız, toz niye olsun yani, özel olarak yaratılmış. Yani toz olmayabilirdi ama toz var. İnsan kirleniyor. Sabah kalkıyorsun, duş alıyorsun. Akşama kadar kirleniyorsun. Terleme var, toz var, değil mi? Yağmur yağıyor, çamur oluyor. Bunların hepsi Allah tarafından özel olarak yaratılmış. Ama sistemlerin kendi içinde gördüğümüz gibi işleyişinde bir eksiklik, hele bilim adamlarının bulabildiği bir kusur yok. Bu açıdan mükemmellik var ama insan zayıf olarak yaratıldığı için ve imtihan yeri olduğu için, mesela bir örnek daha verelim. Doğadaki çiçekler var. Mesela gül diyelim. Gül mis gibi kokuyor ve hiç kirlenmiyor. Ama insan, değil mi, sokakta bir iki gece kal, leş gibi kirleniyor. Bu acayip kötü kokuyor yani böyle. Bu bir eksiklik, insana özel verilmiş. İnsan gül gibi de olabilirdi veya parfüm gibi de kokabilirdi. Ama Allah bu eksikliği yaratmış. Bakım gerekiyor, mutlaka bakım gerekiyor. Kirlenme diye bir şey yaratmış Allah. Acizlikleri yaratmış, mutlaka uyuman gerekiyor. Ama işte bu yaratılışın amacı, Allah dünyayı geçici, Allah'ın büyüklüğünü kavrayıp imtihan yeri olarak yaratmış. Biz buradaki bu eksikleri görüyoruz ki ahiretteki sonsuz güzelliklerin değerini daha iyi kavrayalım. Ve Allah bize dünya hayatıyla da ahiretteki yerimizi gösteriyor inşallah.
İnşallah. Bir tane daha mesaj var herhalde.
Evet. Bir mesajımız daha var. Mevlüt Rüstemov kardeşimizden. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Evet, Cenab-ı şey. Allah'ın selamı, salavatı, Peygamber Efendimizin, peygamberlerinin ve onların yoluyla giden bütün dostlarının ve Harun Yahya'nın samimi talebelerinin üzerine olsun. Allah razı olsun. Aleyküm selam Onur Hocam. Sen de selamını alırsan.
Aleyküm selam abi.
Ben Azerbaycan'da sizden biriyim. Evelallah. Maşallah. Aslan. Hocama benim selamımı iletin. Aleyküm selam. İnşallah. İnşallah. Hocamın vesilesiyle çok aydınlandım. Maşallah. Hocamın filmlerini DVD formatına yiyip dağıtıyorum. Helal. İnşallah. Bu ayın 10'unda sınavım olacak. Cenab-ı Allah'tan hayırlı olmasını sizden istemenizi rica ediyorum. İnşallah. Mevlüt Rüstemov inşallah çok hayırlı olur. Aslanlar Aslanı Mevlüt kardeşimiz. Biz de size selam gönderiyoruz ve oradakilere inşallah.
Ya hakikaten hocamızın çalışmaları yani çok tevazulu mesela hocamız, ama normalde bu eserlerden 300'ün tane eserden oluşan bir külliyatı var maşallah ve 70'in üzerinde dile çevrilmiş vaziyette. Şimdi bu eserlerin bakın herhangi 20 tanesine sahip olsa bir yazar, onunla bayağı mesela övünebilir ve onunla bayağı övünecek bir bilgi hazinesine sahip olmuş olur. Çünkü her kitap kendi dalında hakikaten çok ileri düzeyde hem teknik bilgi içeriyor, hem de belki de daha önce çok nadir belki örnekleri vardı, belki de yoktur. Olmayan başka kitapta olmayacak şekilde imani, çok yüksek bir imani akılla birleştirilmiş vaziyette iman hakikati olarak hazır. İnternetten bedava, ücret de istenilmeyecek şekilde hepsi sunuluyor insanlara. Bu hakikaten çok çok büyük bir hizmet ve hangi kitaba baksak dosdoğru bilgiler içeriyor. Yani mesela her tıp doktoru veya biyolojiyle ilgili eğitim almış herkes bir proteinin, bak, proteinler tarafından yapıldığını ve doğada da olması için yine proteinlerin olması gerektiğini, yani normalde derslerde bu veriler var. Ama bu fikri hocamız söylüyor. Yani bu akıl hocamızdan çıkıyor. O söyleyince ha diyorsun, hakikaten proteinler olması için öbür proteinler muhakkak olması lazım. Protein olmadan protein olamıyor. Halbuki bütün veriler mesela, değil mi, var ortada. Yani proteinin yapımında diğer proteinler var, sentez ediliyor. Hücreler bunu yapıyor, görüyorsun. Hiçbir kademesi boş değil. Kendi kendine oluşan hiçbir şey yok. Her kademeyi yapan bir protein var. Ama kimse söyleyemiyor bunu. Yani protein olması için protein gerekir. Bu da ancak bize Allah'ın yaratmasıdır. Ve evrimle açıklanamayacak bir konudur. Kelimesini mesela kimse söyleyemiyor. Maşallah. Bunun gibi bu bir tane örneği. Birçok canlıda, bitkide ve mesela sosyal, siyasi kitaplar da var. Orada da mesela çok büyük bir aklın tecellisi var maşallah. Her birinde ayrı bir ilim, bilgi deposu, bilgi dehası maşallah. Dolayısıyla kardeşimin söylediği de o anlamda çok doğru inşallah. Ve bütün dünyada bayağı etkisi oluyor hocamızın.
Evet, maşallah. Evet, o şimdi Işık Altın kardeşimize tekrar şunu söyleyelim de cevap verirken şunu söylenir. Hastalıkların olması o sistemin kusursuz olmadığını, eksik olduğunu gösterir diyorlar. Zaten yani bunu Allah bildiriyor. Yani kimse biz hiç dünyada eksiklik yok demiyor ki öyle. Tam tersine Allah acizliklerle yaratmış. Allah bildiriyor bunu zaten. Ama bu bir amacı var yaratılışın. İmtihan yeri olduğu için Allah bu eksiklerle yarattığını bildiriyor. Ve insanın bununla denediğini bildiriyor inşallah. Değil mi? İnsan çünkü yoruluyoruz biz. yaşlanmıyor muyuz? Yaşlanıyoruz, hastalanıyoruz. Temizlenmemiz gerekiyor, bakım gerekiyor. Hatta günün önemli bir kısmı bakımla geçiyor. Acizlikler, yani acizlikler var. Kimse yok demiyor ki zaten. Ama evrimcilerin şimdi bunu güya haşa evrime deli gibi kullanmaya kalkmaları çok mantıksız. Bunun evrimle ne alakası var? Allah zaten bu şekilde yarattığını bildiriyor. Biz insan mükemmel, hiç yorulma yok, acizlik yok, acıkma yok, kirlenme yok. Bütün sistemler her şeyle kusursuz demiyoruz ki. Bu ahirette olacak, Allah bildiriyor onu. Sizi bambaşka bir yaratılışla yaratacağım diyor inşallah ahirette. Cennette kirlenme yok, yorulma yok, terleme yok, üşüme yok, yaşlanma yok, hastalanma yok. Bütün bu eksiklikleri kaldırıyor ama cennette bu. Dünyada bu eksiklikler var. Ama şimdi evrimcilerin yani asıl konsantre olması gereken nokta, yani herkesin konsantre olması gereken nokta, yani sistemlere baktığımızda biz onların mükemmel işlediğini görüyoruz. Mesela bir protein sentezini ele alalım. Hiçbir eksiklik yok. Saniyede 2000 tane protein elde ediliyor. Ama bu proteinler arasından Allah şu şekilde yaratmış. Yanlış amino asit dizilimi olan proteinler de çıkıyor. İşlevsiz proteinler. Ama Allah onları tanıyan sistemi de yaratmış. Onlar da sistemden alınıp çıkartılıyor. Şimdi bu bakımdan baktığımızda mükemmel çalışan bir sistem. Ama arada hatalı proteinin olması, o da Allah'ın kontrolünde. O da mükemmel yaratılmış. Çünkü Allah dileseydi hatasız da olurdu. Ve Allah hatayı, proteini görüp kaldıran sistemi de yaratmış. Ya da DNA kopyalanırken milyarda bir, yüz milyonda bir olası ihtimalle bir hata oluyor. Harf hatası oluyor değil mi?
Evet.
Ama o hatayı görüp tanıyan sistemi de yaratmış Allah. Bakın işte bu sistem bu bakımdan mükemmel. Eksiklik yok. Hatayı yaptırtıyor Allah. Ama hatayı ortadan kaldıran sistem de yaratılmış. İşte yaratılışın delili bu. Hep üstün bir akıl olduğunu görüyoruz biz. Bu bakımdan, bu anlamda sistem mükemmel işliyor. Ama eksikliği var. Allah her şeyi bir eksiklikle gösteriyor Allah. Dünyada bu şekilde. Ki ahiretteki biz cennetteki kusursuzluğu daha çok, daha iyi anlayalım, daha iyi kavrayalım, daha çok sevelim diye inşallah.
Bir de eksiklik olarak mesela olması zaten neden evrime delil olabiliyor ki mesela? O da bir değişik bir düşünce açısı. Mesela her sene yeni bir araba modeli çıkıyor. Mesela 10 sene önceki motorlarla günümüzdeki motorlar farklı. 10 sene önceki motorların birçok eksiği giderilerek şu günümüzdeki en modern haline geldi mesela. Belki 20 sene sonra tamamen daha değişik, teknolojik, çok daha üst düzey motorlar da yapılacak. Belki hiç petrol mesela atık kullanılmayacak. Ama bu 30 sene önceki eksikleri, şu an bildiğimiz eksikleri olan motorun kendi kendine oluştuğu manasına mı gelir? Gelmez. Sistem bizim biyolojideki insan vücudundaki ve birçok canlıdaki eksiklik olarak addedilen birçok konu aslında eksiklik de değildir ama hani anlaşılsın diye öyle söylüyorum. Eksiklik olarak addedilen birçok konu bir şeyin tesadüfte olduğu manasına zaten gelemez.
Gelmez tabii. Yani, zaten biz eksiklik yok diyor muyuz? Hiç eksik. Yani. Tam tersine Allah var diyor. Allah insanı zayıf yarattığını bildiriyor inşallah. Biraz önce gül örneğini verdik. Gül hiç kirlenmiyor, hep güzel kokuyor. İnsan öyle değil. Mutlaka bakım gerektiriyor. Değil mi? Kirleniyor tamam. Ve bakım gerektiriyor. Tamam işte. İnsan özel olarak bu eksiklikle yaratılmış. Allah, gülü yaratan Allah insanı da o şekilde yaratabilirdi. Hep güzel kokardık, hiç kirlenmezdik. Dışarıda da dursak değil mi? Toz diye bir şey olmayabilirdi Allah dileseydi. Ama özel yaratılmış. Toz diye bir şey niye olsun? Ama cennette yok işte inşallah. Yani bu dünya hayatının amacı inşallah. Allah evet. Dünya hayatını geçici ve eksikliklerle yaratmış inşallah ki ahiretteki cennetin nimetleri samimi iman edenler daha iyi kavrasın, tefekkür etsin diye inşallah, değerini bilsin diye inşallah.
Evet, hastalık konusu ise mesela eksiklik olarak gösterecek bir konu değil. O hakikaten Allah'ın özel olarak insana hastalığa olacağını zaten söylüyor. Dünyadaki imtihan konularından bir tanesi. Yani bunun olacağını söylüyor. Zaten Allah yaratışında mekanizmanın da hastalıkta uyumlu şekilde yaratıldığını bize söylüyor. Mesela hasta olmak zaten bu anlamda yaratılışın içinde haşa görülebilecek bir eksiklik olarak da addedilemez. Çünkü zaten Allah hasta olacağımızı söylüyor ve hasta olacağımızı uygun bir fizikle yarattığını zaten bize söylüyor ki hastalık, yani bugün insanda da olur, bitkiler de hasta olur, birçok başka canlılarda hastalık zaten olur. Ama insan hasta olması birçok ayette mesela Allah söylüyor. Mesela iyilik nedir diye sana sorarlar diyor şeytan Allah'a sanırım. Mesela hastalıkta yardım edenlerin diyor mesela ayette geçtim mealen söylüyorum. Hasta olmak diye bir konu var.
Sabredenlerin ondan özel, evet.
Evet.
Hastalıkta ve mücadelenin olarak, kızıştığı durumlarda. Yok,
evet. Yani hasta olup o durumda sabredilmesi gerektiğini, Allah'a yakınlığın arttığı, Bediüzzaman Hazretleri'nin de üzerine risale yazdığı, hastalık risalesi var mesela bir konu, hastalık konusu. Bu dünyanın bir imtihan konusu. Biyolojik olarak da yine bir şeyin tesadüfen olabileceğine akla getirecek bir konu değil inşallah. Yine Allah'ın özel olarak yarattığı bir konu inşallah.
Mesela şimdi öyle tabii doğru. Ben hastalık geçirdim. Benim vücudumda benim bağışıklık sistemim mükemmel çalışıyordu. Yani mükemmel çalışıyordu. Hasta değildim, sağlıklıydım. Hastalandığım geceye kadar. Hangi gece hastalandığımı hatırlıyorum. Yani çok birdenbire başladı hastalık böyle. İnşallah. Fakat ortaya birdenbire kanser çıktı. Bütün lenf sistemimi tuttu benim. Yani bağışıklık sistemimi ilgilendiren. Aynı zamanda kemik iliğini de bir miktar tutmuştu. Ve vücudumda birdenbire bütün bezelerimde anormal kanser hücreleri üremeye başladı. Şimdi bu bir mucize. İnsanın evet. sağlıklı olması tam bir mucize. Yani o kadar sınırsız sayıda faktör bir araya geliyor ki hücreler ürüyor, tam üremesi gerektiği yerde genetik yapıda bir mükemmellik var, bir bozulma yok. Sonra birdenbire Allah tarafından olduğu çok belli. Bu da özel bir durum. Kanser hücresi meydana geliyor. Yani genetik yapısında değişiklik meydana gelen ve ne zaman duracağını, ne zaman durması gerektiğini bilmeyen hücre birdenbire üremeye başlıyor ve hiç durmuyor. Sürekli çoğalıyor. Diğer organlara zarar verecek şekilde. Şimdi bu da bir mucize. Sonra dediler ki hiçbir hasta yaşamıyor bu hastalıkla. Bu da bir mucize. Allah böyle özel bir kanser yaratmış. Hastalarının hiçbiri o 6 ay süreyi aşamıyor yani verilere göre. Sonra ben tedavi üstüne tedavi oldum. 7 sene tedavi gördüm. Allah bana tam şifa verdi. Kanseri kaldırdı vücudumdan. Evet. Bu da bir Allah'ın mucizesi. Allah'ın gücünü gösteriyor. Fakat bunların hepsi bakın kendi içinde özel olarak yaratılmış. Sağlık da öyle. Sağlığın olması yani bu kadar hücrenin uyum içinde çalışması, kalbin sürekli atıyor olması bu sistemin bu bakımdan mükemmel olduğunu gösterir. Ama hastalık da özel yaratılmış. O da özel yani bir hücre çıkıyor birdenbire üremeye başlıyor. Bakın kanserle ilgili bir filmimiz var şimdi. Onu gösterelim. Bakın normal sağlıklı bir vücutta yaklaşık hücreler böyle oluyor. Kan damarları var etrafta. Evet ölen hücreler oluyor. Fakat bunlar da çok kontrollü bir biçimde.
Apoptozla.
Bir hücreden diğer hücreden üreyerek yani kontrol ediliyor. Yerine yenisi geliyor. Ve DNA'ları var. Evet bir DNA'da bir değişiklik meydana geldiği zaman yani hücrelerin dediği gibi bir mutasyon olduğu zaman birdenbire diğer hücrelerden farklı hücreler olmaya başlıyor. Genetik yapısı farklı olan ve bakın bu hücreler duruyorlar değil mi? Üremeye devam etmiyorlar. Çünkü ne zaman durması gerektiğinin programı var DNA'nın içerisinde. Orada mutlaka duruyor. Üremeye devam etmiyor. Halbuki kanser hücreleri durdurak bilmiyor. Bu genetik yapıda bozukluk olduğu için özellikle hücrenin üremesini kontrol eden bu genlerde mesela P53 diye bir gen var. Son yıllarda bulunan. Bunlar hücrenin bölünmesini kontrol eden genler. Burada mutasyonlar meydana geldiği zaman ama birçok zaman tek bir mutasyon değil birden fazla mutasyon oluyor. O zaman hücre üremeye başlıyor. Bu da şimdi özel bir durum. Yani bu hücrenin ürememesi mükemmel. Ne zaman durması gerektiğini biliyor. Ama Allah bir değişiklik meydana getiriyor. Bakın birdenbire hücre bu sefer durdurak bilmiyor. Kanser hücresi olarak üremeye başlıyor. Allah kanseri fazla üretirse, kansere yani kazan emrini verirse o zaman o insan hayatını kaybediyor. Ya da insan bağışıklık sistemine Allah onu emriyle galip getirirse o zaman da şifa alıyor inşallah.
Evet. Yani her kademesinde biz Allah'ın aklının tecellisini görüyoruz.
Evet.
Bu bizi aslında Allah'a daha yakınlaştıracak bir konu. Keza öyle kesinlikle tesadüfen olabileceğine ihtimal verecek bir düşünceden ziyade buna tamamen sıyrılmak lazım. Bu bizi Allah'a daha yakınlaştırabilecek bir konu. Çünkü her an biz Allah'a bağlı olduğumuzu, her anımızın, her aldığımız nefesin Allah'a bağlı olduğunu, o ne kadar isterse biz o kadar yaşadığımızı ancak gösteren bir konu. Kanser hücresinin hiç kanser olmadan insanlar nasıl 80-90 sene yaşayabiliyorsa 16 yaşında kanser olan insan da var. Kanser yapan etmenler evet var ama her insanda bu etmen aynı kanseri yapacak diye bir konu da yok. Yani her ortamda her insanda aynı reaksiyonlar olur diye bir şey söylenemez. Her insanın kendi vücudunda kendi karakterisine uygun Allah'ın ona kıldığı şekilde değişik reaksiyonlar, değişik hastalıklar, değişik genetik bir yapı o kendi tarzında Allah'ın ona dilediği şekilde olur. Yani biz aslında her hücremizdeki her proteinde, her DNA'de, her DNA işte hücrenin mesela bölündüğünü gösteriyor ya, her DNA kopyalandığında bu risk olmakla birlikte saniyede biz 200 milyon tane yeni hücreye kavuşuyoruz. Normalde ihtimal hesabına vurursanız belki birçok yerde kanser olma riskini görürsünüz. Ama Allah dilerse olur bu. Allah dilemezse olmaz. Sistem ne kadar hassas da olsa, ne kadar ince ayrıntılara bağlı da olsa ki öyle, bu ancak Allah'ın dilemesiyle işleyen bir sistemdir. Biz burada şunu görüyoruz. Kontrol Allah'ta. Her an Allah yaratıyor. Ve her an Allah'ın isteğini biz istesek de istemesek de boyun eğiyoruz. Allah ayette bildiriyor. Göklerde ve yerde olanların tümü diyor Allah'a boyun eğmiştir diyor, değil mi inşallah? Müşrikler, kafirler, münafıklar, evrimciler istemese de mealen söylüyorum inşallah. Çünkü her ayrıntıda baktığımızda orada bir akıl var. Her molekülün hücre içerisinde yaptığı işi çok iyi bildiğini görüyoruz. Seyahat ederken yolu, izleyeceği yolu çok iyi bildiğini görüyoruz. Mesela arabada trafikte giderken birçok trafik kuralı vardır. Kaza olmaması için. Hücrenin içerisinde bak 10 milyar tane protein molekülü bulunuyor bir hücrede. Hiçbiri birbirine çarpıp da kaza yapıp gideceği yere vaktinde değil de gecikmeli varmıyor. Ama Allah dilerse o protein gecikmeli varır. Yerine ulaştığından dolayı orada bir aksaklık olur. Belki o orada bir mutasyona sebep olup belki kansere dönüşebilir. Ama işte biz bu her anda aslında yaşamın o ince çizgisinde Allah'ın dilemesiyle hayatta kaldığımızı ve oluşabilecek zahiri aksaklıklarla da Allah'ın dilemesiyle hasta olmaya da o kadar yakın olduğumuzu hissediyoruz da görüyoruz. Bilim bize bunu gösteriyor. Evet.
Yani sırf hastalık değil. Mesela hastalıklar da özel olarak yaratılmış. Yaşlanma da öyle. İnsan yaşlanıyor şimdi. Bir gençlik dönemi var. Ondan sonra yavaş yavaş dokuları o eski gücünü kaybetmeye başlıyor. Değil mi? Deri bağ dokusunda bir değişiklik meydana geliyor. Kolajen fiberlar vardır insanın derisinin gerginliğini sağlayan. Onlarda bir kaybolma meydana geliyor. Su oranında azalma oluyor. Derisinde buruşma meydana geliyor. Gözleri eskisi gibi görmemeye başlıyor. Katarak gibi rahatsızlıklar meydana gelebiliyor. Değil mi? İleriye mesela belli yaşlarda yakını görememeye başlıyor. Göz merceğindeki sertleşmeden dolayı. Aynı şekilde kemik erimesi meydana geliyor. Kemiklerde bir deformasyon meydana geliyor. Organ sistemlerinde. Ama Allah bunu özel olarak yarattığını bildiriyor. Bakın diyor ki Allah Kur'an'da şeytandan Allah'a sığınırım. Allah sizi yarattı. Sonra öldürüyor. Mesela ölümlü yaratılmış bu hayat. Kısa olduğunu bildiriyor Allah ve Allah'ın öldürdüğünü. Sizden kimi de bildikten sonra bir şey bilmesin diye, bakın bildikten sonra bir şey bilmesin diye, çünkü hakikaten insan yaşlandığı zaman birçok şeyi unutmaya başlıyor. Bazı şeyleri değil mi hafızasında tutamıyor eskisinde olduğu gibi. Bildikten sonra bir şey bilmesin diye ömrün en aşağı ucuna yaşlılığa geri çevrilir. Şüphesiz Allah bilendir, her şeye güç yetirendir. Bakın Allah bildiriyor, Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürüyor. Sizden kimi de bildikten sonra bir şey bilmesin diye Allah özel olarak ömrün en aşağı ucuna, yani yaşlılığı hale getiriliyor diyor. İnsan yaşlandırılıyor diyor özel olarak Allah tarafından. Şimdi bakıyorsunuz Allah bunun mesela mekanizmalarını da yaratmış. Daha ileride daha da geliştikçe ortaya çıkar. Mesela DNA'da telomer denen yapılar bulundu. Kromozomların sonunda böyle tekrarlayan DNA yapıları. Her hücre bölünmesi olduğunda bu tekrarlayan yapılardan bir kısmını kaybediyor kromozom. Şimdi bu özel bir mekanizma Allah tarafından yaratılmış. Ve bunların belli bir sayısı var. O belli sayılar tamamlandığında, yani telomerini kaybettiğinde hücre ölümü gerçekleşiyor. Yani hücrenin bölünmesi sınırlı bir sayıda yaratılmış. Öyle sonsuz değil, alabildiğine gitmiyor. Belli bir ömrü olmuş oluyor hücrenin de, bölünüyor. Bir bölümünü kaybediyor telomerin, bölünüyor. O tekrarlayan telomerin bir bölümünü daha kaybediyor. Sonra tamamını kaybettiğinde de hücre hayatını kaybediyor. Değil mi? Bu şekilde. Şimdi bu özel olarak yaratılmış bir mekanizma. Allah bunu kendi içinde mükemmel yaratmış ama hücreyi de sınırlı ve ölümlü olarak yaratmış. Bu işte bize, bakın hep bu eksiklikler, gösterilen eksiklikler, hepsi kendi içinde, onlar da mükemmel yaratılmış, eksiklikler de inşallah.
İnşallah. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik inşallah. Akşam saat 22'de Sayın Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programı canlı olarak ekranınıza gelecektir. Hayırlı günler dileriz.